Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. A9 TV ekranlarındaki Ahir Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Doktor Cihat, Doktor Oktar Bobun Hocam ve Alper kardeşimizle birlikte yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Buyurun Cihat Hocam.
Evet, geçtiğimiz günlerde pazar günü Londra'da Londra Müslümanlar Merkezi, London Muslim Center'da orada bir konferans verdik maşallah. Allah vesile etti daha doğrusu. İnşallah. Orada Ahir Zaman'ın delillerini anlatma fırsatı oldu. Dahil olarak gitmiştik. İşte orada diğer İslam'ın ön planda İslam'ı anlatan insanlar da toplu olarak oradaydılar. Yusuf Estes olsun, işte Şabir Ali olsun. Şabir Ali'yi Kanada'dan tanıyoruz biz aynı zamanda. 99 senesinden itibaren tanıştığımız bir İslam büyüğü aynı şekilde. Onlarla sohbetlerimiz oldu. Onların da katılımıyla çok güzel bir topluluğa hem İslam'ı anlatmış olduk hem de Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinde Ahir Zaman'ın işaretleri olan konferansı verme fırsatı oldu. Hemen öncesinde yapılan bir konuşma vardı benim konuşmamın öncesinde. İslam'ın işte nasıl kötü haşa şey oldu, yani zor durumda olduğu, Müslümanların nasıl baskı altında olduğu ve bu durumun nasıl çözülebileceği, böyle umutsuz bir tavırla bir anlatım olmuştu. Hemen ardından benim gelip anlatmam Müslümanları orada izleyenler açısından çok güzel, çok farklı bir şey oldu. Kendi ifadeleriyle daha sonra belirttiler ve o şekilde takdir ettiler Sayın Adnan Oktar'ın bu çalışmasını.
İnşallah.
Maşallah. Çünkü insanların gerçekten müjdelenmesi yine bir farz Kur'an-ı Kerim'de. Ahiretle, cehennemle korkutma aynı zamanda müjdeleme gerekiyor. Yani müjdelemediğiniz zaman insanların istediği kadar cehennemle korkutulsun, cehennemle Allah'ın azabıyla korkutulsun ama aynı zamanda uyarılmayla beraber müjdelenmeleri de bir farz. Neyle? Çok daha onun alternatifi olan güzel bir hayatla müjdelemek. Yine aynı şekilde altın çağın geleceğiyle müjdelemek. Bu da müminlerin, Müslümanların en büyük görevi. Hele hele 150'ye yakın böylesine özellik, böylesine haber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce anlattığı özel olaylar, birbiri ardınca meydana gelmişse eğer, insanların bu konuyla ilgili olarak bilgilendirmeleri gerekiyor. Ve bunu da Sayın Adnan Oktar dışında yeryüzünde anlatan başka hiç kimse daha yok. Maşallah.
Maşallah.
Burada yapılan şey bir ibadet kastıyla yapılıyor. Bir anlatımlar, buradaki anlatımlar, işte Ahir Zaman ve Ahir Zaman alametlerinin anlatımı bu yüzden bir ibadet kastıyla değerlendirilmeli. Yoksa burada başka hiçbir şekilde bir menfaat zaten beklenmiyor. Müminlerin bu şekilde bir müjdelenmesi, heyecanlanmaları, mutlu olmaları, sevinmeleri burada amaç ediniyor. Ve böylesine kutlu bir devire bu derece yakınken Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geri dönüşü, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı ve beraber İslam'ı tekrar yeryüzüne hakim etmeleri, İslam'ın yönetiminde dünyada İslam birliği gerçekleşmesi inşallah, İslam'ın hakimiyeti. Çok büyük müjde bunlar. Bunların bilinmesi ve müminlerin sevinmeleri gerekiyor. Dinlerine daha sıkı bir şekilde bağlanmaları bu şekilde sağlanmış oluyor inşallah.
İnşallah. Ya hocamızın sözleri, hocamızın ilmi, hocamızın yayınları hem evrim konusunda yani gittiği yerde karşısında bir güç duramıyor, bir fikir duramıyor maşallah. Aynı şekilde Hazreti Mehdi, Hazreti İsa ve Ahir Zaman konusunda da maşallah bütün Müslümanları, bütün dünyayı şevklendirici, çok güzel bir zamana doğru gittiğimizi herkese gösterici ve böyle mutluluk haberi, müjde haberi gibi inşallah bütün dünyaya etkili olan ilim, etkili olan bir bilgi inşallah yayılıyor Sayın Hocamız Adnan Oktar tarafından. Dünyanın her yerinde böyle elhamdülillah. Her yere gidiyor kardeşlerimiz ama her yerde böyle buna benzer güzel geri dönüşler oluyor. Allah razı olsun hocamızdan inşallah.
Evet. Ve evrim net delillerle olduğu için inşallah hadisler ve Kur'an'da Allah İslam'ın hakimiyetini vaat ediyor. Allah asla vaadinden dönmez diyor inşallah Kur'an'da. Ve hadislerde de bildirilen, ki Allah vahiy yoluyla bildiriyor Peygamber Efendimiz'e. Gayb bilgisi çünkü. 1400 sene sonra olacak olan olayları. Mesela Afganistan işgal edilecek diyor Peygamberimiz hadiste. Hakikaten zamanı geldiğinde, Ahir Zaman geldiğinde, Ahir Zaman'ın zamanını da bildiriyor. Hicri 1400'ler olarak. Hicri 1400'de Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanacaklar diyor insanlar inşallah hadiste Peygamberimiz. Afganistan işgal edilecek diyor. Hemen bakıyorsunuz Hicri 1400 girdiğinde 1980 yılında Afganistan işgal ediliyor. 1979 sonunda giriyor Hicri 1400. Kabe'de kanlı bir baskın olacak diyor Peygamberimiz. Birinci günü Hicri 1400'ün girdiği
1 Muharrem
evet. 1400 21 Kasım 1979'da
evet.
Hakikaten Kabe'de kanlı bir baskın oluyor. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Fırat'ın suyu kesiliyor hemen öncesinde. Aynı zamanın bir alameti olarak, gelişinin müjdecisi olarak. İlk defa alıyor tarihte. Keban Barajı ile oluyor bu. İran-Irak Savaşı'nı olacak diyor. Ve kazananı olmayacak diyor savaşın. 7 yıl süren bir savaş oldu. 1980 yılında başlayıp. Kazananı yoktu hakikaten. Yani bu da çok büyük bir mucize. Aynen oldu. Irak işgal edilecek diyor. Bağdat cayır, alev alev yanacak diyor. Bağdat alev alev yanıyor diye gazete haberleri var. Yani isteyen girsin baksın. 2003 yılında.
Irak'ın
işgaliyle. Alev alev yanıyordu. Yani aynı hadisteki gibi. Burada diyor bir ordu diyor yok olacak diyor Peygamberimiz. Şöyle saplanacak diyor. Ortadan kalkacak diyor. Yani yaklaşık olarak söylüyorum kelimesi kelimesi değil de. Hakikaten gazete haberleri aynısını söylüyor. Saddam'ın adamları yok oldu diyor. Kumlara bakıyorsun fotoğraflar var böyle. Ordu kuma saplanacak diyor. Orada. Uşaklar diyor kumun altından çıktı diye fotoğraflar var. Aynısıyla gerçekleşmiş. Yani bu tabii gayb bilgisi ve Allah'ın vahyiyle olduğu için bunu kimse engelleyemiyor. Yani mesela kimse Afganistan'ın işgalini durduramaz, Irak'ın işgalini durduramaz, Kabe'de kan akılmanı olmasını, bu kanlı baskın olmasını durduramaz. Çünkü Allah yaratmış bunu, Allah bildirmiş ama ezelde yaratıp bitirmiş. Peygamberimize de bildirmiş ve mutlaka gerçekleşiyor. Aynı şekilde Hazreti Mehdi çıkacak diyor Peygamberimiz ve İslam yeryüzüne hakim olacak diyor. Hazreti İsa gelecek ve de onun veziri olacak diyor inşallah. Birlikte namaz kılacaklar, imamlığa geçirecek. Manevi liderliğine dünyanın. Bunun önünde kimse duramaz. Yani nasıl diğer olayların önünde kimse duramadıysa bu da mutlaka gerçekleşecek ve mutlaka göreceğiz. Ve çok az zaman kaldığını da bu alametlerin gerçekleşmesinden anlıyoruz. Yine mesela Kur'an'da değil mi Allah bildiriyor. Rum orduları diyor Perslere karşı bir savaşta galip geleceklerini söylüyor Allah. Değil mi? Kur'an'da. Ve bu olmadan söylüyor. Dünyanın en alçak yerinde olacak diyor Allah. Dünyanın en alçak yerinde Etna El Art geçiyor Arapçada. Lut Gölü Havzası. Bugün biliyoruz dünyanın en alçak yeri olduğunu. 7 ile 9 sene sonra diyor Kur'an'da Allah. Hakikaten 3 ile 9 sene sonra arası diyor. 7 sene sonra bu olayın gerçekleştiğini görüyoruz. Niye? Çünkü Allah'ın kaderi. Yaratıp bitirmiş Allah. Bu da Allah'ın kaderi inşallah. Hazreti Mehdi geldi, Hazreti İsa geldi ve İslam'ın dünyaya hakimiyetini hepimiz bütün dünya görecek inşallah.
İnşallah.
Çok büyük müjde olarak.
Ya bütün alametler ona işaret ediyor. Gelmiş olması lazım. Müminlerin de, Müslümanların da dünya çapında onu araması gerekiyor. Mehdi Aleyhisselam eğer çıkmış olması gerekiyor, bütün alametler onu gösteriyor. Eğer çıkmış olduğundan dolayı aranması ve tespit edilmesi, işlerine yardımcı olunması gerekiyor. Bütün müminlerin üzerine düşen şart bu. Bakın bir hadis-i şerifte yüzlerce hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz devamlı surette etrafındaki sahabe hep ahir zaman sormuş. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı sormuş kendisine. O da çok detaylı olarak anlatmış o devirde İslam'ın nasıl hakim olacağını Mehdi önderliğinde. Bakın yine bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi bal arıları nasıl toplanıyor? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Bir kişi var, İslam'a önderlik eden Hazreti Mehdi. Onun etrafında toplanan müminler var. Tarif bu şekilde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam daha önce zulümle olan dünyayı adaletle doldurur. Daha önce bir zulüm var mı? Evet, şu anda hep var. Hali hazırda zulüm devam ediyor. İslam ülkelerinde zulüm, Suriye aynı şekilde, Mısır, Fas, Cezayir, her yerde ve başka ülkelerde de Orta Doğu'ya gidiyorsunuz. İşte Filistin aynı şekilde. Asya'ya gidiyorsunuz pek çok ülkede aynı şekilde hep zulüm var. Bütün dünyada zulüm var. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Demek ki adaletle dolacağı bir devir var. Yani altın çağı. Her şeyin İslam ahlakına göre yaşanacağı güzel bir devir. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Bu ne demek? Öyle bir adalet tesis edecek ki, yerleştirecek ki dünyaya. Bakın uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmıyor. Kimse rahatsız edilmeden bu gerçekleştiriliyor. Ve bir damla bile kan akıtılmıyor. Artık savaşların olmayacağı güzel bir devirde bu gerçekleşiyor. Zor yok. Zor kullanma yok kesinlikle. Adam kesme, adam doğrama. Bunlar artık tamamen geride kalan şeyler. İlimle, bilimle, insanların doğruyu kabulüyle gerçekleşiyor bütün her şey. Gerçek olan bir tane, gerçek anlatıldığı zaman insanlar tabii ki tabii diyorlar, kabul ediyorlar. Bu şekilde İslam hakim olacak. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. Asr-ı saadet devri Peygamber Efendimiz'in yaşadığı devirdeki İslam'ın en güzel şekilde yaşandığı devir. Bu devre geri döneceği Peygamber Efendimiz tarafından haber verilmiş. Şimdi böylesine detaylı bir bilgi varken biz bu hadis-i şerifi yok sayamayız. Bize bir tarif yapılmış. Bizim de müminler, Müslüman olarak bu devirde yaşamayı zaten özlem içinde olmamız gerekiyor. Bütün Müslümanlar için söylüyorum bunu. Ve böylesine bir devir için ben ne yapabilirimin çabası içinde olmamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani böyle bir devir eğer biz şu anda girdiysek 1400 yılı yani Hicri 1400, 1979 yılından itibaren bu alametler birbiri gerçekleşmiş oldu çok açık. Bizim de bu devre yönelik olarak kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Yani ben mümin, Müslüman olarak kendimi biliyorsam ben bunun için ne yapıyorum? Dinsizliğe, ateizme karşı ne tür bir şeyim var, uğraşım var? Ne tür bir çabam var? Bakın Mehdi Aleyhisselam'ın etrafında bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi insanlar toplanırlar diyor. Çevresinde toplanırlar. Ben böyle bir şahısı arıyor muyum? Yardımcı olmak kastıyla. Eğer böyle bir kişi bize tarif edilmiş, var ve çıkmış olması gerekiyorsa ben ne yapıyorum? Bakın başka bir hadis-i şerif. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gidecek. Onun yolunda gidecek aynı şekilde. Uyuyan kişi uyandırmayacak, kan da akıtılmayacaktır. Aynı şekilde tarif edilmiş. Demek ki her yerde sevgi ve barış yaşanacağı bir devir. Ne güzel. Bunu zaten hepimizin araması özlem içinde olup bunun için zaten çalışıp çabalamamız gerekiyor. Böyle bir devri değil mi?
Evet.
Normal bu sokakta bakın yürüyüş yapmakla, bağırıp çağırmakla olan bir şey de değil. Fikirle, bilimle, ilimle olan bir şey. Doğruların anlatılması, Kur'an ahlakının anlatılmasıyla olacak bir şey. İnşallah.
İnşallah.
Bakın başka bir hadis-i şerif. Bunlar hep sahih kaynaklardan olan hadis-i şerifler. Zamanında, Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Bir kişinin burnu bile kanatılmıyor. Öylesine ikna edici oluyor ki doğru anlatıldığı için. Fikirle, ilimle, bilimle. Savaş yok. Zor yok. Ona, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat edenler, Kabe civarındaki rükün ve mekam arasında biat ederler. Ona gelip biat ediyorlar. Seninle beraberiz. Sana uyuyoruz şeklinde. Uyuyanı uyandırmaz. Asla kan dökmezler. Çok detaylı olarak hep hadis-i şeriflerde bu ifade edilmiş. Yine başka bir hadis-i şerif. Bu emir de Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Yeryüzünü adaletle doldurması. Bakın hiçbir kimsenin menfaat gözetmeden doğruları kabul edip doğrulara göre hareket edeceği bir ortam. Menfaat yok. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında adalet o kadar bol olacak ki zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir. Bunların hepsi kaynaklı. Bakın bu da El-Kavlul Muhtasar fi Alametil Mehdi'il Muntazar adlı sahih hadis kaynağından alınma. Devamlı sahabe gelip Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. İşte Mehdi aleyhisselam ne zaman çıkacak? Nasıl bir çağ olacak? Çünkü bütün dünyaya İslam'ın hakim olacağı bir çağ, bir devir. Herkesin özlemle beklediği, aradığı bir ortam. İnşallah. Hatta onun çağında bile, o devirde bile sahabenin Mehdi'nin çıkışını beklediği ifade ediliyor. Hatta Mehdi çıktı zannediliyor. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra. Bir süre sonra. Başka bir hadis-i şerif. Onun Mehdi Aleyhisselam döneminde iyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır. Kötülere karşı bile iyilik yapılacağı bir ortam. Kur'an ahlakının kelimesi kelimesine uygulandığı bir devir. Çünkü ayetlerde muhkem olan bir şeydir, farzdır. Siz eğer bir müşrik sizden eman istediği zaman, yani güvenlik istediği zaman onu güvenlikle olacağı bir yere kadar eşlik edin. Sağlayın güvenlik ortamını diye Allah'ın emri var müminlere. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ayet-i kerime bu şekilde mealen. Bakıyorsunuz eğer şeyse mümin olması şart değil. Hristiyan yani kitap ehli olması da şart değil. Bir müşrikten bahsediliyor. Yani puta tapan birisi de olabilir bu. Yani ille de Hristiyan veya Musevi de değil. Onun ötesinde bir müşrikten bahsediliyor ve müminler onun bile güvenliğini sağlamakla yükümlüler. İşte tıpkı Hadis-i Şerif'te de bu ortam, bu ayetin uygulaması tarif edilmiş. İyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır. Böylesine bir ortam, Mehdi Aleyhisselam'ın doğruyu göstermesi, doğruyu anlatması, Kur'an ahlakını yaşayan insanların olacağı bir devir inşallah. Örnek alınacağı ve dünya tarafından, bütün dünya, bütün insanlık tarafından da örnek alıp uygulanacağı bir devir inşallah.
İnşallah. Buna, peki baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün kötülüklerin kaynağı olarak da Darwinizmi görüyoruz. Yani Allah'ı inkar eden, hayatın tesadüfen başladığını iddia eden ve doğada kıyasıya bir mücadelenin olduğu ve güçlünün daima zayıfı ezdiğini iddia eden bir pagan felsefesi, bir pagan dini. Halbuki doğada hiç de öyle değil. Darwinizm iddia ettiği gibi böyle kıyasıya bir mücadele yok. Hatta canlılarda fedakarlık örnekleri görüyoruz yani. Bayağı böyle yavrularına ilk gösterdikleri ihtimam, hayatlarını tehlikeye atmaları bu doğada hiç de öyle kıyasiye bir mücadelenin olmadığını, yani Darwinizmin o prensiplerinin doğada da geçerli olmadığını ortaya koyuyor. Mesela bunlardan örnek verelim. Canlılardaki fedakarlık örnekleri bire geçebilir miyiz? Baktığımız zaman mesela zebralar sürülerine sırtlan gibi düşmanlar saldırdığında hemen gruplara ayrılarak tayları ortalarına alırlar ve hızla kaçmaya başlarlar. Yakalandıkları takdirde sürünün yetişkinleri bu yırtıcı hayvanlara karşı taylarını cesurca korurlar. Hani güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur giderdi değil mi? Niye umursuyor onu? Yani hayatını tehlikeye atmaya pahasına onu koruma altına alıyor. Allah'ın ilhamıyla oluyor bu. Yani öyle zannedildiği gibi veya iddia edildiği gibi daha doğrusu Darwinizm, materyalizm doğaya uyarlanmışlar. Yani sadece madde var diye kabul ediyor. Madde kendini göğe örgütledi, işte organize etti, canlılar oldu. Canlılar da cansız atomlardan, maddeden oluşuyor. Hep güçlü olan ayakta kalıyor, büyük balık küçük balığı yutuyor. İşte öyle değil. Taylar böyle değil. Zürafalar, onlar da saldırıya uğradıklarında buzağlarını vücutlarının altına iterler. Ve ön ayakları ile düşmanlarına sertçe vururlar. Geyikler ve antiloplar genellikle ürkek ve heyecanlı hayvanlardır ve yavruları olmadığı zamanlarda hızla kaçmayı tercih ederler. Ancak yavrularını tehdit eden tilki ve kurtlara karşı sivri ve keskin toynaklarını kullanmakta tereddüt etmezler. Burada da bir fedakarlık var, değil mi? Ve hayatı pahasına yapıyor bunu. Çünkü hakikaten kurt, diğer vahşi hayvan onu rahatlıkla parçalayabilir. Orada zayıf olanı koruyor, koruma altına alıyor. Fedakarlıkta bulunuyor. Son derece ürkek bir hayvan olan tavşan, yavrularına saldıran bir düşmanı uzaklaştırmak için için büyük riskleri göze alır. Yavrularına bir saldırı olduğunda hemen yuvasına koşar ve güçlü arka ayaklarıyla düşmanına birkaç çift sert tekme atar. Normalde şimdi Darwinizm iddiasına göre kaçıp kendini kurtarmaya çalışması gerekiyordu. Hiç de öyle değil. Demek ki Darwin'in İddiaları bu yönden de yanlış. Her bakımdan yanlış olduğu gibi.
Başın çaresine bakmıyor hiçbir canlı.
Bakmıyor tabii.
Fedakarane bir şeyleri oluyor. Kendi hayatlarını ortaya koymaları.
Çok da sevimli yani. Böyle koşup onu kurtarmaya çalışması. Bu cesareti çoğu zaman yırtıcı bir hayvanı bile geri kaçırmak için yeterli olabilmektedir. Bayağı bir cesaret gösteriyor. O cesareti de öbürünü ürkütüyor. Vahşi hayvan da cesaretinden etkileniyor onu. Ceylanlar ise yırtıcı hayvanlar yavrularını kovalamaya başladığında hemen yavrularının arkasına geçer. Çünkü yırtıcı hayvanlar avlarını genellikle arkadan yakalar. Hayvanlarının yakınında koşar. Anne ceylan mümkün olduğunca da yavrusu da yakın hareket eder. Eğer yırtıcı hayvanlar yakınlaşırsa anne onları uzaklaştırır. Yavrusu takip edilen bir ceylan toynakları ile çakalları tekmeleyebilir. Veya saldırganları yavrularından uzaklaştırmak için kasten hayvanların yakınında koşarak dikkati kendine çekebilir. Çok sevindim maşallah. Ya böyle bir özellik göstermesi de çok mucize hakikaten. Yani Allah'ın ilham ettiğini çok net delili.
Bir de strateji var orada. Yani dikkati kendi üzerine çekiyor.
Evet.
Yani iki aşamalı, üç aşamalı bir strateji. Yani sanki satranç oynanmışçasına benim üzerime geldi. Onu koruma amaçlı. Bir akıl gösteriyor. O akılı ona vermek mümkün değil. Çünkü bir hayvan sonuç itibariyle. O akıl tabii ki Allah'ın ilhamı. Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Bir evrimsel bir sürecin sonucu değil yani bu akıl davranış. Evet. Tabii ki Allah'ın ilhamıyla olan bir şey.
Bir de koordinasyon var olayın içinde. Yani hepsi toplu olarak aynı hareketi yapıyor.
Evet.
Bir tanesi fedakarlık yapmıyor. Sırası geldiği zaman sırası gelen veya toplumsa toplum toplu olarak aynı anda koordinasyon. Hatasız bir şekilde bu fedakarlığı yapıyorlar. Yani toplu olarak aynı hareketin yapılması hepsine yani bir yerden sanki emir geldi ve hepsi aynı anda hareket ediyor gibi görünüyor. Halbuki insanoğlunu biliyorsunuz normalde bir olimpiyat açılışlarına falan yüzlerce insan aynı hareketi yapmak için aylarca çalışıyor.
Evet.
Bu hayvanlar doğar doğmaz aynı itaat içerisinde başlıyorlar koordinasyon harekete. Ölene kadar devam ediyorlar.
Evet.
O eğitim olmaksızın bilginin orada olması ve hatasız davranışın sergilenmesinin kaynağı kim? Değil mi? O emri oraya koyan kim? Ve bunu yapmasını değil mi? Bize gösteriyor, öğretiyor Allah. Buradaki hikmetine inşallah. Şüphesiz ki Allah'ın canlıları yarattığı, onlara ilham ettiği ve onların vahşi böyle savaş haline değil, fedakarane bir tutum içerisinde inşallah olduğunu Allah bize göstermek için böyle yaratıyor inşallah.
Hayır, bu toplu akıl tecellisi çok hakikaten değişik örnekleri var bunun.
Evet.
Bir iki tane örnek verelim. Mesela arılar yuvalarına yaban arısı giriyor. Yabancı biri.
Evet, evet.
Hepsi üstüne çullanıyorlar onun. Çok ilginç. Yani bütün arı kaplıyor üzerini böyle. Normal bildiğimiz arılar. Hepsi kanatlarını titreştirmeye başlıyor. Şunun için yapıyorlar bunu. Bir ısı açığa çıkıyor. Şimdi bunlar ne olacak denebilir. Şöyle oluyor. Isı 45 dereceye yükseldiğinde ama termometreyle ayarlıyorlar sanki bunu. Termometre olması gerekir değil mi? Yani yüzlerce arı kanatlarını titreşip ısı tam 45'e getiriyorlar ısıyı ve duruyor 45'te. Niye biliyor musun? 45'te yaban arısı ölüyor. Yaban arısını öldürüyorlar 45'te. Ama 48'e çıksa kendileri ölecek. Bakın yüzlerce arı tam 45'te duruyor ısı. 48 çıkmıyor. Nasıl olabilir bu?
Maşallah.
Arının aklı olabilir mi bu? Ama bir de yüzlercesi yani toplu bir akıl tecelli ediyor orada ve termometre hassas bir ölçüm var. İnsan yapamaz bunu. Hadi insana 100 kişi toplan, ısıyı 45'e çıkar, orada durdur, 48'de gelmesin falan yani mümkün değil. Termometre olacak değil mi? Özel ölçüm aletleri olacak da klimayı açacak, otomatiğe bağlayacak falanca öyle olur yani. Onda bile zor oluyor. Biri gidiyor cemi açıyor, soğuyor içerisi. Öbürü gidiyor kapatıyor falan. Hepsi aynı ısıya dayanamıyor değil mi? Burada öyle değil, bu oluyor. Yani bu hakikaten çok üstün bir tecelli. Mesela termitler yuva yapıyorlar. Dev binalar yapıyor böyle gökdelen şeklinde içinde havalandırma sistemleri olan. Milyonlarcası bir araya gelip yapıyorlar bunu. On binlercesi bir araya gelip yapıyorlar. Termitleri daha binayı yapmaya başladıklarında ki termitler kör. Gözleri görmüyor. On binlercesi var böyle. Tam binayı yapmaya başladıklarında daha başlar başlamaz ikiye ayırmışlar. Bir yarısını bir tarafa, bir yarısını öbür tarafa götürmüşler. Yani rastgele yani ortadan ayırıp götürmüşler. Ne oluyor biliyor musun o zaman? Şunu görmüşler. Binanın yarısını yapmış bir termit grubu, diğeri yarısını yapmış. Fakat ikisini birleştirdiğinde tam birbirinin simetri. Bütün katlar diğer katlara denk geliyor. Bütün odalar diğer odalara denk geliyor. Ve kör bu termitler. Ve yüz binlercesi çalışıyor. Yüz bin tane orada, yüz bin tane burada. Bina yapıyorlar. Evet. Biri yarısını, diğeri yarısını yapıyor. Şimdi bu ne? Nedir bu? Allah'ın sanatı değil mi? Çok açık yani. Böyle Darwinizm, Marvinizm hikayelerini bıraksınlar. Zaten Darwin'e sorduklarında Darwin yani söylüyor bu hayvanlardaki içgüdüleri. Bakın şimdi bir iki itirafını okuyayım ben inşallah.
Nasıl bir güdü ki yani? Bütün toplu bir şekilde bütün hepsini birden güdecek. Kendi içgüdüleri. Ve organize olacaklar. Bir tane düşman var. Ona karşı ortak stratejinin birer bireyi olarak, üyesi olarak mükemmel bir şekilde hareket edecekler. Bu tabii ki bütün hepsini aynı anda güden, bunun adı Allah'ın ilhamı, Allah'ın yaratması. Eğer onların içini açtığımızda bir güden bir şey, makine falan yok. Kendi içlerinde tesadüfen gelişen şeyler değil, mekanizmalar değil bunlar evrimin iddiasında olduğu gibi. Ancak hepsini birden aynı anda yaratan ve yöneten Yüce Rabbimizin yaratması, ilhamı inşallah.
Tabii yani termitlere binanın yarısını yaptıran bir güç var. Evet. Öbür yarısına da tam onun simetri yarısını yaptıran aynı güç inşallah. Allah evet. Yani inşallah. Bakın diyor ki Darwin, içgüdüler neresi gidiyormuş? Yani aç içine bak, hiçbir yerini bulamazsın.
Öyle bir organ yok.
Evet. Tabii öyle bir gen de yok. Öyle bir DNA'nın öyle bir bölümü de yok. Öyle bir şey yok. Madde zaten güdemez yani. Bu ilham yani inşallah. Evet. İçgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir. Yani evrimle kazanılabilir. Veya değişikliğe uğratılabilir mi diyor Darwin. Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz diyor. Evrimle olamayacağını söylüyor zaten, itiraf ediyor. Yine başka bir şeyde türlerin kökeninde diyor bunu da. Bu da türlerin kökenindeydi. Türlerin kökeninde tekrar. İçgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görülecektir. Teori yıkmak değil, paramparça ediyor zaten yani bunlar.
Teori değil bir kere.
Evet, teori değil bir kere zaten. Bu da zaten diyor, bakın teori olmadığını söylüyor. Bakın, teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası diyor.
Hipotez olduğunu söylüyor zaten.
Evet, delik deşik bir paçavra diyor. Darwin söylüyor bunu. Böyle teori meori de değil ayrıca yani, evrim tabii. Teorisi falan.
Çünkü daha henüz ortaya çıkmışken Gregor Mendel genetiğin kanunlarını ilk olarak ortaya koyuyor. Bir genetik bilimin temellerini ortaya koyuyor. Ve gösteriyor ki evrim teorisinin bilimsel hiçbir dayanağının olmadığını bir gösteriyor, çürütüyor. Hatta kendine bir yazısı var, bilimsel bir makalesi var bu konuda. Darwinizme karşı olmamın sebepleri adı altında yayınladığı bir makalesi var. Orada anlatıyor, diyor ki bir türün içindeki varyasyon vardır ve bu varyasyonlar asla, yani çeşitlenme, asla ve asla yepyeni bir türün oluşmasına sebep olmaz diye, bunun kanundur bu diyor. Hiçbir şekilde değişmez. Kendi deneyleri de bunu zaten açıkça ortaya koyuyor. Bezelyeler üzerinde olsun, başka bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalar. Çünkü Darwin neyi öngörüyordu? Diyordu ki hayvan pazarlarına gittiğinde gördüğünde işte evcilleştirme çalışmaları sonucunda yeni farklı birbirine yakın çeşitlerin birbiriyle çiftleştirilmesi sonucunda yepyeni bir tür sonrasında ortaya çıkabilir diye tahayyül ediyordu. Böyle bir hayali vardı. Böyle bir iddiası vardı. Gregor Mendel bunun böyle olamayacağını, bunun imkansız olduğunu genetiğin kanunlarını ortaya koyarak zaten reddetti. Yeni bir tür, türleşme denen bir kavramın olmayacağını bu şekilde açıkça ortaya koydu ve Darwin zaten o hipotezi daha ilk gününden itibaren, ilk 1-2 sene sonrasında zaten çökmüştü.
Hipotez bile değil, hipo denebilir ancak. Şimdi Darwin'in döneminde Ernst Haeckel var. Aynı dönemde yaşıyorlar. Darwin bu iddiayı ortaya atar atmaz ki dedesinin fikirlerini alıp derleyip toparlıyor, onları kitap haline getiriyor aslında. Dedesi de Sümerlerden almış. İşte Sümerlerde Firavun'dan falan öyle bir zincirleme gidiyor. 3000-4000 yıllık pagan dini bu. Ernst Haeckel diye biri çıkıyor. Ernst Haeckel aynı dönemde yaşıyor yani. Arkadaşı zaten Charles Darwin'in. Bakıyor Charles Darwin'in söylediklerine. Diyor ki bu işin hiçbir delili yok diyor, evrimin diyor. Hemen sahtekarlık başlıyor. Daha hemen bak evet. Kitabı yazıyor. Kitabı yazar yazmaz onun arkadaşı olan adam sahtekarlık yapıyor Ernst Haeckel. İstersen ondan bahsedeyim Cihat Hocam.
Ya yani neresinden başlasak? Yok.
Hemen anlıyor. Ernst çok zeki. Öyle Ernst şey uyanık bir adam.
Sakallı, böyle bilim adamı kılıklı. İnsanlar bunlar. Hani sözüne itibar edilmesi beklenen insanlar ama bu insanlar kalkıp da yalan söylüyorlarsa o zaman yani itibar değil. Adam tam bir rezalet durum içerisinde yani. Yani bilime bakıyorsun demek ki yani bilim doğruyu gösterir her zaman ve bilimsel bir şey, bilim gerçek bir şey anlatıyorsa bir insan ona tabii ki hürmet edilir. Ama yalan söylüyorsa yani ne diyeyim artık ona, yani insanları kandırmaya çalışan bir insan, bakın bir örnek Öztekel.
Bilim doğruyu gösterir, çok güzel bir şey söyledin Cihat Hocam. Evet. Çünkü bilimi Allah
emrediyor,
Allah'ı tamam. Bulması için insanların yani herkesin gözünün önünde açık bir şekilde göstermesi için Allah'ın özellikle ahir zamanda yarattığı çok özel bir şey bilim. Yani artık insan bakınca bugün birçok şeyde görüyoruz. Amerika'da mesela bugün sunumlar yapılıyor üniversitelerde. Onu izliyoruz mesela, bakıyoruz. Artık en üst derecedeki profesörlerin yaptıkları 40 yıllık çalışma sonrasında inceledikleri hücrenin detaylarının sonunda artık diyorlar ki burada şunu tek söyleyebiliriz. Ancak Allah var ve her şeyi o yaratıyor. Onun iradesini görüyoruz diyorlar apaçık. Bunu neye dayanarak söylüyor? Önceki 40 yılına dayanarak net bir şekilde söylüyor. Çünkü artık orada yatsınamaz, başka bir şey açıklanamaz, üstü kapatılamaz. Çok açık bir gerçek var. O da Allah'ın varlığı inşallah. Evet, inşallah. Allah özellikle bilim ve bilimin birçok dalıyla her yönden türlü türlü bu çağda inşallah herkese Allah'ın varlığını çok daha net bir şekilde gösteriyor inşallah.
Şimdi bakın mesela Ernst Haeckel 19. yüzyılın sonlarında evrimci bilim adamı. Ya artık tabii buna bilim adamı dememek lazım. Şimdi onu bir defa bundan sonra demeyelim en azından öğrendikten sonra. Şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki birey oluş soy oluşun tekrarıdır. Yani Ermin'in iddiası nedir? İşte soyuna, atalarına baktığımızda nasıl diyor işte ilkelden gelişmişe doğru bir süreç var iddiası var. Bu da diyor birey oluş da annesinin karnında embriyo safhalarını aşarken tıpkı ataları nasıl geçmişte dönüşüme uğramışsa bu da öyle dönüşüme uğrar. Farklı türleri yaşar. Farklı tür aşamalarını kendisi de yaşar. İddia bu.
Yani embriyo gelişim var mesela. İşte embriyo olurken diyor bu diyor önce balığa benzeyecek diyor. Sonra işte evet. Sürüngene benzeyecek. Sonra bilmem neye benzeyecek falan evet. diye atıyor.
Evet. Ve bunu tabii ki delillendirmesi lazım değil mi? Yani bir şey ortaya atıyorsan bunun da kanıtlarını ortaya koyman lazım. Bu konuda ne yapıyor? Çizimler yapmaya başlıyor. Şimdi bilim adamı ya sakalı da var. Diyorsun ki herhalde bizi ikna edecek bir şeyler ortaya koyacak. O konuda bizi ikna etmek için bir yöntem kullanıyor. O da çizimler. Kendi ben diyor böyle gözlemler yaptım ve size bazı çizimler göstereceğim diyor. Bana inanın diyor. O zamanki insanlara. Evet, canlı embriyoların gelişim süreçleri sırasında sözde atalarının geçirmiş oldukları evrimsel süreci tekrarladıklarını iddia ediyordu. İnsan embriyosunun anne karnındaki gelişim sırasında önce balık, sonra sürüngen özellikleri gösterdiğini, en son olarak da insana dönüştüğünü öne sürdü. Bu çizimler sayesinde. Bu çizimleri göstererek. Oysa ilerleyen yıllarda bu teorinin tamamen hayal ürünü bir senaryo. Bak senaryo. Yani hayal ürünü kafasında canlandırmış. Bir ideolojik bir şey var ya, kafasında bir şey var. İşte tesadüf mantığı var. Mantıksızlığı daha doğrusu. Her şey tesadüfen olmuşsa o zaman böyle olması gerekiyordu hayali var. Ve buna ilişkin bir senaryo oluşturuyor kafasında. Ve insanlara bunu kabul ettirmeye çalışıyor. Bilimsel bir şey yok, bulgu yok. İnsan embriyosunun ilk dönemlerinde ortaya çıktığı iddia edilen sözde solungaçları olduğunu iddia ediyordu. Bu çizimler sayesinde. Solungaç resimleri çizmişti. Solungaç detayları çizmişti hatta. Bu solungaç iddiasının gerçekte insanın orta kulak kanalını, paratiroidleri ve timüs bezlerinin başlangıcı olan dokular olduğu daha sonra anlaşıldı. Embriyonun yine aynı şekilde yumurta sarısı kesesine benzetilen kısmının, çünkü diyor ki bakın diyor yumurta kese, yumurtanın içinde nasıl yumurta sarısı varsa insanın da yumurta sarısı var diye iddia ediyordu. İşte sürüngenlerde. Yumurta sarısı kesesine benzetilen kısmının da gerçekte bebek için kan üreten bir kese olduğu ve yumurta sarısıyla ilgisi olmadığı anlaşıldı. Haeckel'ın ve onu izleyenlerin kuyruk olarak tanımladıkları kısmın embriyodaki. Bak diyordu işte kuyruğu var, işte bizim işte maymun nasıl kuyruğu varsa embriyomuzun da bak işte kuyruğu var atalarımıza nasılsa diye iddia ediyorlardı. Hayır, kuyruk olmadı ancak insanın omurgasına ait bir uzantı olduğu anlaşıldı. Ve sadece bacaklardan daha önce ortaya çıktığı için, bakın çok önemli, gelişim hızı olarak daha önce ortaya çıkmış olduğu için kuyruk gibi gözüktü. Yoksa kuyrukla ilgili bir şey olmadı. Fark edildi, kabul ediliyor artık bugün. 1868'de yazdığı Doğal Yaratılış Tarihi isimli kitabında Ernst Haeckel insan, maymun ve köpek embriyolarını kullanarak bazı karşılaştırmalar yaptığını öne sürmüştü. Sene 1868. 1859'da Darwin Türlerin Kökeni'nin kitabını yazmıştı. Bu da ona destek olsun diye devam eden bir iddiaydı tabii ki. Bu çizimler birbirleriyle neredeyse tamamen aynı canlı embriyolarından oluşuyordu. İnsan, maymun, tavşan böyle gidiyordu. Haeckel bu çizimlerden yola çıkarak söz konusu canlıların ortak bir kökenden geldiklerini savunuyordu. Ama sırf çizim bakın bir kesin bulgu yok. Kendi çiziminden öne çıkarak ben burada bir şey çizeyim. Ondan sonra bundan yola çıkarak böyle olduğunu öne süreyim. Bu nedir bu?
Hayaldir.
Hayal. Hayale yani bağlı olarak başka bir hayal.
Adama kalem kağıdı ver istediğini çizer yani kardeşim. Yani bu hayalin şeyin sınırı yok ki. Yani. Neyi hayal ediyorsa onu çizer. Yani.
Ama ben gidip bir şey bulup çıkarayım ve bunu getirip böyle ortaya koyayım. Fosil olsun mesela. Biz getirip burada fosili koyuyoruz. Böyle masaya vurunca da ses çıkıyor.
Tabii bakın bu mesela şimdi yaratılış atlası. Yaratılış atlasında hiç çizim yok.
Delil budur, bulgu budur değil mi? Yani,
evet, tabii bilimsel delil böyle. Bakın binlerce resim var hocamızın kitabında.
Evet. Ve fosillere dayalı.
Hepsi ama yakın özel fotoğraf tekniğiyle böyle yani. Hani öyle uzaktan çekilmiş böyle hani silüet gibi böyle belli belirsiz benziyor. Öyle değil. Bakın tereddüt bırakmayacak şekilde mükemmel yakın plan çekimle ve gerçek fosil bu. Hiçbir evrimci kitapta hiç gerçek fosil olmuyor. Evet. Hakikaten olmuyor yani, bu bir mucize. Ha. Ya da en fazla bir tane soyu tükenmiş, nesli tükenmiş bir canlının fosili oluyor. Onu da yine hayali çizim, ona dışkına böyle kılıf giydirerek başka bir canlıya benzetiyorlar. Yani.
Benzetme çizimler var hep. Bak Ernst Haeckel'ın yaptığı neyse bugünkü evrimciler de yine onu devam ettiriyorlar aslında. Daha farklı değil. Bakın Haeckel aslında yaptığı şey şuydu. Tek bir embriyo çizimi yapmış. Nisan ayı tek bir embriyo çizimi yapıyor. Sonra da bunu kasıtlı olarak küçük farklılıklara uğratarak insan, maymun, köpek embriyosu diye yan yana getirmişti. Yani açıkça sahtekarlık yapmış oluyor. Bakın bu çizimleri şimdi burada görüyorsunuz. Çizimlere ait fotoğrafları gösterelim. Bir balık çizimi var. Bu bakın fotoğraf değil, çizim. Yukarıda semender çizim. Çizimi var. Kaplumbağa'ya ait başka bir çizim. Tavuğa ait bir çizim.
Ekelin çizimleri. Evet.
Tavşana ait bir çizim ve insan embriyosuna ait bir çizim.
Hepsi birbirine benzetmiş bak.
Evet.
Benziyor.
Üç aşağı beş yukarı birbirine benziyorlar ufak farklılıklarla. Doğru değil mi?
Evet.
Ama bakın aşağı sıradakiler bugün gerçekten bu fotoğraflama teknikleri var. Endoskopiyle, kamerayla girip anne rahmindeki fotoğraf, embriyo fotoğraflarını aynen çekebiliyoruz. Çizim yok burada, yorum yok. Bakın balığın embriyosu nasıl? Semendere ait bir aslında gerçek embriyo fotoğrafı nasıl?
Hiç alakası yok değil mi? Öğrettim.
Kaplumbağa'ya ait bir embriyo nasıl? Tavuğa ait nasıl? Yukarıdaki hiçbir ilgileri var mı bunların? Kesinlikle yok. Üç boyutlu şekilleri. Artı gerçek hallerini görüyorsunuz burada. Artı Ernst Haeckel zaten yaptığı bu çizimlerin gerçekle bir ilgisi olmadığını kendisi de biliyordu ve bunu da itiraf etti daha sonrasında. Çevresindeki insanlar da söylediler. Ernst ne yapıyorsun? Bunlar gerçek değil dediler zaten kendisine. Öyle dendiğinde ne dedi biliyor musunuz? Bakın şöyle bir ifadesi var. Kendini savunuyor şimdi böyle iddialara. Yani ne yaptın sen? Böylesine yorumlu çizimler yapılır mı?
Ne yaptın diyorlar. O da bir cevap veriyor.
Şöyle cevap veriyor. Diyor ki bu yaptığım sahtekarlık. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra. Sahtekarlık yaptığını itiraf ediyor. Diyor ki bu sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Doğrusu budur değil mi? İnsan utanır, sıkılır. Evet sahtekarlık itirafı da yapmışsa eğer ayıplanmış olarak görür değil mi? Fakat benim avuntum şudur ki kendini avutuyor şimdi. Kendi buna yani bunun kaynağı da var. İngilizcesini de insanlar ulaşabilirler. Benim avuntum şudur ki suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, kendi arkadaşları var. Benzer şekilde suçlu olan.
Yüzlerin hepsi yani.
Evet.
Hepsi.
Birçok güvenilir gözlemci, kendilerine güvenilen başka gözlemciler var bu şekilde sahtekarlık yapan. Ve ünlü biyolog vardır ki ünlü adamlar kendi alanlarında. Yine yardımcı olarak bilinenler. Onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, az çok tarif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller vardır diyor. Bulunur. Bakın neler varmış bir daha söyleyelim. Benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, söylüyor sahtekarlık diyor. Kesin olmayan bilgiler, yani yarım yamalak, oradan buradan işte insanları kandırma yönelik şeyler, tarif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller. O zaman siz bilim adamı değilsiniz zaten. Gerçekleri insanlara sunmuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kandırıyorsunuz. İşte evrim bu zaten. İnsanları kandırmadan başka hiçbir şey değil.
Ama söylediği çok önemli. Yani şöyle diyor, ben yapıyorum sahtekarlık ama diyor, hepsi yapıyorlar diyor.
Evet.
Ya bu çok önemli. Yani çünkü derneğimizin hiçbir delili yok. Tamamen sahtekarlığa dayalı. Alenen yani dolandırıcılık yapıyor yani burada. Sahtekarlık yapıyor ve tarihin en büyük sahtekarlığıdır Darwinizm. Yani hiçbir delili olmayan, hiçbir şekilde evrimleşmenin olmadığı bugün genetik, moleküler biyoloji biliyoruz. Yani bu böyle bir şey imkansız, kesinlikle imkansız. Genetik ve moleküler biyoloji bize bunu gösteriyor. 350 milyon tane fosil var. 1, 2, 3, 4, 5 değil. Hepsi evrimi yalanlıyor, yaralışı ispatlıyor. Çünkü türlerin eksiksiz ve birdenbire ortaya çıktığını, mükemmel olarak ortaya çıktığını ve hiç değişmediklerini gösteriyor.
Evet, şu an.
Adam da hemen sahtekarlığa başlıyorlar o dönemde. Çünkü delili yok bunun yani.
Evet.
Darwin de biliyor delili olmadığını. O itiraflarını ondan yapıyor zaten. Evet. Yani hiç formu yoktur diyor.
Evet, Sayın Adnan Oktar'ın evrim konusunda yazmış olduğu kitabın adı da Evrim Aldatmacasıdır. Çünkü insanlar aldatılır evrimle, evrim anlatılarak. İnsanlar kandırılır. gerçekler saklanır ve yalanlarla insanlar hayat görüşleri değiştirilmeye çalışılır. Bir yere kadar da bunu toplumun belli bir kısmını yapmışlardı. Ama inşallah bugün artık yalnızca gerçekler konuşuluyor. Fosilin ne olduğunu insanlarımız öğrendi. Gerçekte tarih boyunca nelerin, nasıl canlı türleri nasıl tam eksiksiz, kusursuz halleriyle Allah'ın ol demesiyle nasıl ortaya çıktıkları gösterildi. Bu eserlerle inşallah yarış atasıyla. İnşallah insanlar gerçekleri öğrendiler. Ve bakın ünlü bilim dergisi Science 5 Eylül 1997 tarihli sayısında Haeckel'ın embriyo çizimlerinin bir sahtekarlık ürünü olduğunu açıkladı. Yani bunlar yine hep bilimsel dergilerde, bilimsel olarak bilinen dergilerde hep aslında bir süre sonra kabul edilen sahtekarlıklar. Yazının adı, makalenin adı da şu bakın. Haeckel'ın embriyoları. Sahtekarlık yeniden keşfedildi.
Ama tarih?
Evet. Başlıklı makalede bakın şöyle deniyor. Tarih 1997.
Evet.
Richardson ve ekibinin bildirdiğine göre bir grup bilim adamı Haeckel'ın çizimlerini karşılaştırıyorlar fotoğraflarla. Haeckel sadece organlar eklemek ya da çıkarmakla kalmamış. Sahtekarlığın boyutuna bakın. Organlar eklemiş ya da çıkarmış. Aynı zamanda farklı türleri birbirlerine benzer gösterebilmek için büyüklükleriyle de oynamış. Biri işte 1 santim iken onu işte 1 milimetre göstermiş mesela. Bazen embriyoları gerçek boyutlarından 10 kat farklı göstermiş bu şekilde. 10 kat farklı şekilde yorumlayabilmiş. Ortam meydan boş olunca tabii vermiş yalanı, vermiş işte sahtekarlığı, yalan çizimi.
Bunların tabii ama sahtekarlıklarını desteklediler o dönemdeki evet. Materyalist ve ateist evet. Çevreler. Mesela tabii Karl Marx da uydurma bir kitap yazıyor. Tamamen uydurmaya dayalı. Yani sınıf mücadelesi diyor, tarih diyor. En son diyor kanlı devrimde şunlar şunlar olacak diyor. Bak diyor mücadelenin kaynağı da Darwinizm diyor. Başka bir sahtekarlığı delil gösteriyor. Hemen destekliyorlar onu. Evet. Yani onun söylediğinde yanlış olduğu biliniyor. Bunun da yanlış olduğu biliniyor. Anında bir destek görüyor. Kimden destek görüyor? O dönemin ateistlerinden, evet. Materyalistlerinden destek görüyor. Sahtekarlık olduğunu, adam daha kendisi söylüyor. Hayattayken söylüyor onu. Yani o dönemde anlaşılıyor bu. Ama hala günümüzde bunların savunanlar olduğunu görüyoruz. Bakın bu ilginç. Değil mi? Bilim dergilerinde çıkmış, ders kitaplarından çıkartılmış. Hala bakıyorsun, efendim diyor, Haeckel'ın diyor, çizimleri var diyor.
Ya bizim
diyor,
embriyomuz, embriyolar... bizim solgaçlarımız var, ona ne diyorsun?
Birey oluş soyoluşun tekrarıdır diyor, bilimsel bir şeymiş gibi. Ya bırakın bu işleri. Bu yani mesela şeyler var böyle hani Galata Kulesi'ni satan dolandırıcılar vardır böyle. Bu ondan çok daha büyük. Tamam. Yani o gene orada bir kişiyi dolandırıyor. Bunlar bütün insanları evet. insanlığı dolandırdılar yani böyle. Değil mi? Sahtekarlıkla. Ve insanlığı dolandırıp ondan sonra Hitler ortaya çıktı, Stalin ortaya çıktı, Mao ortaya çıktı, kan gövdeyi götürdü yani böyle. Yani çok büyük bir sahtekarlık ve tarihin en büyük sahtekarlığı ve yobazlığı Darwinizm.
O kanlı ideolojilerini bakın işte bu yalanlar üzerine bina ettiler. Ve insanlar bir yalan üzerine ölmek zorunda kaldılar. Yani bir insanı sen hayvan olarak görüyorsan, değer vermiyorsan gidip rahatlıkla onu öldürebilirsin Allah korusun. Ve bu yaşandı. Bunlar yaşandı. Toplu olarak bir yere bomba atmak ne demek? Napalm bombası atıyor ve o şehir yanıyor. Şehirler yok edildi. Değil yani 1000 kişi, 10 kişi, 100 kişi değil. Burada milyonlardan bahsediyoruz. Ve bakın işte yine yalanın bir detayına daha bakın. New Scientist dergisindeki 16 Ekim 99 tarihli bir makalede Haeckel'ın yalanı şu şekilde tarif ediliyor. Haeckel teorisini biyogenetik yasa olarak adlandırdı. Adam bunu artık yasalaştırmış. Kanun mu demiş. Ve bu düşünce kısa zamanda rekapitülasyon olarak popülerleşti. Gerçekte ise Haeckel'ın keskin yasasının yanlış olduğu yakın bir zaman sonra gösterildi. Örneğin erken insan embriyosunun hiçbir zaman bir balık gibi solungaçları yoktur. Olur mu ne solungacı? Biz balık değiliz ki amniyon sıvısının içinde oksijeni suyun içinden elde edelim. Bizim şey var, plasenta vasıtasıyla, göbek kordonu vasıtasıyla biz annemizin kanındaki oksijeni sıvı ortamdan o şekilde ayırt edebiliyoruz. Solungaçlarımız yok bizim suyun içinde yüzelim, balık gibi davranalım. Böyle bir şey yok. Cahilane bir tavırla yaklaşıldığı için sıvının içinde balık zannediyor. İşte bak hep cehalet temelinde gerçekleşiyor, ortaya çıkıyor bu iddialar, evrim. Öyle bir şeyin olmadığı bakın bugün de kabul ediliyor. Erken insan embriyosunda hiçbir zaman bir balık gibi solungaçları yoktur. Ve embriyo hiçbir zaman erişkin bir sürüngene ya da maymuna benzer evrelerden geçmez. Bu nerede yazılmış? Bakın New Scientist dergisinde. Peki niçin o zaman bazı biyoloji kitaplarında hala Örsek'in çizimleri gerçekmiş gibi anlatılıyor? İdeolojik olarak anlatılıyor da o yüzden. Evet. Ve insanlar yine kandırılmaya devam ediliyor da o yüzden.
Ya şimdi bu, bakın buradaki tarihler çok manidar. Yani Science dergisinde 1997 yılında çıkıyor, New Science'de 1997. Niye 90'lı yıllarda bunlar böyle itiraf ediyorlar? 40 yıldır biliniyordu bunlar. Değil mi? Evet. Ders kitaplarından 50 yıl önce çıkartıldı. 90'lı yıllarda itiraf ediyorlar. Çünkü hocamız söke söke bunlara itiraf ettirdi de onun için.
Evet.
Allah'ın izniyle.
O zaman tabii, bir itiraf daha izleyelim. Richard Dawkins'ten gelecek bu itiraf. Kendisi de artık Darwinizmin bir bela olduğunu, dünyaya belalar getirdiğini ve böyle bir dünyada yaşamak istemediğini itiraf ediyor.
Onu istersen bir süre sonra göstereyim. Son bir şey var. Bilimsel bir yayın var. Onunla söyleyelim. Ken McNamara, New Scientist dergisinde şöyle bir şey var. Bizi bilgilendiriyor bu konuda. 1901 yılında ortaya çıkmıştı. İşte 2000 yılında Harvard Üniversitesi'nde evrim paleontolog Stephen Jay Gould ise bu çizimlerin hala kullanılmasının akademik anlamda cinayet olduğunu belirtiyor. Ve şunları söylüyor. Bence diyor, modern ders kitaplarının çoğunluğunda olmasa da büyük bir bölümünde bu çizimlerin hala yer almasına izin veren akılsız bir geri dönüşüm çağından dolayı hem şaşkınlık duymalı hem de utanmalıyız diyor. Yani kimse böyle bir şey artık şey yapmasın, savunmasın diyor. Bu çizimleri artık çöpe atın, utanın artık diyor, yani ayıp diyor yani yaptığınız şey. Bu herkes tarafından biliniyor zaten. Yalancı olduğumuzu herkes görecek, anlayacak diyor, lütfen diyor.
Kendisi de evrimci sistemin.
Evet, o şekilde öldü zaten.
Evet. Şimdi videomuzu izleyebiliriz.
I liked one phrase you used there. You talked about the sort of society in which we wish to live. And I'll tell you quite freely that a society based upon Darwinian principles is exactly the sort of society I do not wish to live in. Mm. It would be a terrible society. It would be bad. I do not wish to live in a Darwinian world. The world of nature is a Darwinian world. It's a very unpleasant world. It's a thoroughly unpleasant world. Not the kind of world we wish to live in. So let us understand it so that we can construct the kind of society in which we wish to live, which will be a non-Darwinian society, with a sort of society which departs from Darwinian principles. A society that was based on Darwinian principles would be a ruthless free market economy in which the rich trample the poor, in which it would be a sort of opposite of a liberal socialist society, in fact.
Evet. Evet. Peki bu sözlerin, bu Richard Dawkins tarafından söyletilmesine kim yol açtı? Ona da maşallah hocamız yol açtı. Çünkü maşallah, bütün eserlerinde bakın bu bilinmiyordu. Yani Darwinizmin belki birçok kişi masum bir bilimsel iddiaydı ama çürütüldü. Bilimsel olarak artık geçerli değil gibi masum bir şey olarak bile düşünen insanlar olabiliyordu. Fakat öyle değil. Hiç zayıf etkileri olan bir düşünce akımı değil Darwinizm. Tam tersine insanların kan dökmesine yol açan, ki hala var, günümüzde hala devam ediyor. Yüz milyonlarca kişinin ölmesinin sebebi de tam Darwin'in söylediği gibi, savaşın, kavga edin, mücadele edin, bu şekilde ilerleyeceğiz. Doğada ilerlemenin anahtarı kavgadır, mücadeledir, dövüştür. Evet, onu söylüyor. Teorinin kökünde bu var. Bu sosyal hayata, insanlığa uyarlandığı zaman ise vahşet ortaya çıkıyor. Ve insanı bir kere en başında hayvan seviyesine indiriyor, haşa. Teori öyle diyor çünkü. Sonra birbirinizle kavga edin, dövüşün ve ilerleyeceksiniz, siz merak etmeyin diyor. Halbuki kavga oluyor, savaş oluyor, her gün insan sayısı azalıyor. Yani ilerleyecek olan insan kalmıyor dünyada. Mantıken de zaten çok acayip bir durum söz konusu. Ama yani tesirlerinin hala günümüzde de devam etmesi ve insanlığın da bu teoriyata geçtiğimiz yüzyılda neredeyse dünyanın tamamının kabul etmesi çok acayip bir durum. Bu ahir zamanın en büyük fitnesiydi. Ama inşallah günümüzde her geçen dakika, her geçen saniye bu fitnenin yok olduğuna, tam onun karşısında İslamiyet'in dünyaya yayıldığına, güzel ahlakın dünyaya yayıldığına, sevgi ve barışın dünyaya yayıldığına, inşallah önümüzdeki yıllarda da tamamıyla hakim olacağına inşallah şahit olacağız. İnşallah. Çünkü Allah ona iman etmemizi istiyor. İnşallah. Şüphesiz. Evet, ona iman edince hakkıyla, tevekkül edince bütün kötülüklerin de sonu çözülmüş oluyor inşallah. İnşallah. Şimdi ilk yarı için süremiz bitti herhalde. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Evet sayın izleyiciler, tekrar birlikteyiz. İnşallah. Buyurun doktor hocam.
Evet, bu şeyden bahsettik. Ernst Haeckel'in sahtekarlığından. Burada embriyoların güya, yani sahtekarlık yaparak değişim gösterdikleri aşamaların, embriyolojik safhaların bu evrimin aşamalarına işaret ettiğini iddia etmişti. Halbuki bunun böyle olmadığı, bir kere embriyoların aralarındaki farklılıklar gösterildikten sonra da gösterildi. Bir de genetik olarak da zaten mesela solungaçtan akciğere geçiştiği bir şey söz konusu değil. Solungacın ve akciğerin yapısı birbirinden tamamen farklı. Dolayısıyla bütün genetik özelliği, genleri de birbirinden farklı. Yani bir canlı hiçbir zaman akciğer olan bir canlı solungacın genetik özelliğine sahip değil. Dolayısıyla hani öyle embriyo olurken de önce solungaç ortaya çıkıyor sonra akciğere dönüşüyor falan gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yani bu genetik biliminden biz bunu biliyoruz. Mesela şimdi bakın bir örnek verelim. Bu bir meyve sineği. Meyve sineğinin embriyolojik aşamalarını gösteren bir film göstereceğiz şimdi. Yani bu meyve sineğinin nasıl oluştuğunu, hücrelerin nasıl farklılaştığını gösterecek. Burada mükemmel bir genetik yapı var ve hücrelerin nasıl farklılaşıp vücut bölümlerinin oluştuğu ve kontrollü olarak oluştuğu, onun da genetik genler tarafından kontrol edildiğini göstermesi bakımından çok önemli. Yani burada müthiş bir muhteşem bir yaratılış mucizesi göreceğiz inşallah. Bakın çok kompleks şekilsel değişiklikler gösteriyor. Şimdi bunu tarif ediyor. Şimdi bakın arka kısmından pol hücresi denen hücreleri görüyoruz. Bunlar üreme hücreleri olacak. Ön tarafa göç ediyorlar. Bu üreme aşamasında oluyor. Yani hücreler farklılaşıyorlar, yer değiştiriyorlar ve vücut bölümleri oluşuyor. Bakın bu kısmı baş oluyor. O hücre topluluğu içerisinde hangi tarafın baş, hangi tarafın ayak olacağı, kuyruk olacağı belirleniyor. Bakın gelecekteki kuyruğun oluşma yerini görüyoruz. Arka kısmı ön kısmı haline geliyor. Burada tabii hücrelerin hangi hücrenin neye dönüşeceğini belirleyen ayrı genler var. Hox genleri deniyor buna. Hangi vücut bölümünde hangi yapı oluşacak onu belirliyorlar. Bunu belirleyen de genler. Bakın gittikçe farklılaşıyor hücreler. Ondan sonra vücut bölümleri oluşmaya başlıyor meyve sineğinin. Bakın baş ve ağız bölümlerini görüyoruz, segmentlerini burada oluşmaya başlıyor. Bunlar göğüs boşluğunu oluşturmaya başlıyorlar. Toraks denen bölümü. Buradaki hücreler. Ve burada karın boşluğunu oluşturmaya başlıyorlar. Yani her bir hücrenin evet hangi vücut yapısını bölümünü oluşturacağı önceden belirlenmiş. Birbirine aynıyken hücreler birdenbire farklılaşıp değişik vücut bölümlerini oluşturmaya başlıyorlar. Bakın gittikçe bakın düzgünleşiyor. Şimdi bunun elektron mikroskopla çekilmiş gerçek fotoğraflarıyla oluşumunu gösterecek. Bu çizim olarak tarif etti önden.
Bakın şimdi elektron mikroskopu altında.
Evet, elektron mikroskopunun fotoğraflarını birleştirerek bakın yine görüyoruz bu pol hücreleri farklılaşıp öne göç etmeye başlıyor. Bunlar üreme hücrelerini oluşturmak üzere ön tarafa göçüyorlar. Mesela bunlar hava kanalı açıklıkları.
Evet, trakya solunum yapıyor çünkü.
Evet. Ve kuyruğun oluşumunu gösteriyor burada. Geriye doğru kayıyor. Evet. Bu neyi gösteriyor bize? Yani burada Haeckel'in iddia ettiği gibi embriyolojik gelişim evrimle alakası var mı bunun? Mükemmel bir farklılaşmayla embriyolojik aşamalar genlerin kontrolünde ve çok özel. Çünkü tek bir hücreden oluşuyor. Bütün hücreler birbirinin aynı genetik bilgiyi taşımasına rağmen hangi hücrenin bakın çok önemli. Muhteşem bir düzen var orada. Hangi hücrenin neye farklılaşacağı? Mesela insan embriyosunu düşünelim. İnsan embriyosu önce 5. ve 8. günlere kadar bir hücre tupağı, yumağı şeklinde. Birdenbire hangi hücrenin neye farklılaşacağı belirleniyor. Buradaki hücreler başı oluşturmaya başlıyor. Aşağıdakiler ayakları, ortadakiler karın ve karın organlarını yapmaya başlıyor. 3 ayrı tabaka. Bir kısmı kalbi oluşturuyor. Birdenbire beyin oluşmaya başlıyor aynı zamanda ve omurga oluşuyor boyu boyunca. Kim bunlara bu emri veriyor? Bunun genetik bilgisi var. Genetik bilgisi var ama bir düzen içinde çalıştığına göre bu düzeni sağlayan bir akıl var demektir burada, değil mi? Hiç kusur, hata yok. Yani iki hücre yan yana duruyor. Milimetrenin yüzde biri büyüklüğündedir hücreler. Bir hücre birdenbire karaciğeri yapmaya başlıyor. Diğeri mideye farklılaşıyor. Ya da iki hücre yan yana duruyor. Biri gözü yaparken öbürü deriyi yapmaya başlıyor. Deri oluşuyor bundan. İkisinin genetik bilgisi aynı. İkisi yan yana duruyor. Kim söylüyor ya kardeşim bu hücreye sen deri yap diyor, bu hücreye sen gözü yapacaksın diye. Aynı genetik bilgisi olmasına rağmen bu göz genlerini kullanıyor, bu deri genlerini kullanıyor. Diğer genleri kullanmıyor. Bu çok muhteşem bir sistem işte, yani böyle hatasız, kusursuz. Bize her aşamada zaten aynı mesajla karşılaşıyoruz. Hep bize kusursuz bir düzenin varlığı ortaya çıkıyor. Yani bunu sağlayan üstün bir aklın, bir gücün varlığı ortaya çıkıyor. Allah işte bu evet. Sistemi yaratana biz Allah diyoruz inşallah. Evet,
çünkü burada şu çok önemli, Oktar'ın anlattığı şey. Şimdi her hücrede, bizim hücrelerimiz de yine aynı şekilde. Bakın 100 trilyon kadar hücremiz var şu anda. Her hücrede bütün organların nasıl çalışacağına dair bilgi var. Bir karaciğer hücresinin ne olacağına, nasıl çalışacağına dair bilgi var. Beyin hücresinin nöronları nasıl çalışacağına dair bilgi var. Kalp hücresinin nasıl kasılacağına dair bilgi var. Bir göz hücresinin, retina hücresinin ışığı nasıl, fotonları nasıl elektrik sinyaline çevireceğine dair bilgi var. Tamam mı? Bakın bunlar birbirinden tamamen farklı. Çok çok özel bilgiler. Doğru mu? Bir pankreas hücresinin nasıl insülin üretimi yapacağına dair bilgi var. Kandaki şekeri tahlil edip seviyesine göre nasıl, ne zaman insülin üreteceğine dair bilgi var. Ama bakıyorsunuz her hücre bulunduğu lokasyon, yerleşime göre, yerleştirildiği yere göre farklı şekilde davranıyor. Şimdi bu nasıl gerçekleşiyor diye bakıyoruz. Genetik bilimi bize bunu ortaya koyuyor. Genler, belli genler açılıyor, belli genler kapalı kalıyor. Atlanıyor. Kapalı tutuluyor. Yani buna switching on, switching on diye tarif ediliyor. Yani kapatılmış durumda, düğmesi kapatılmış, düğmesi açılmış genler. Şimdi bu öyle bir şey ki, hücre buna karar verebilir mi? Veremez. Yani o hücre grubu nerede olduğunu, nerede bilip ona göre nasıl hareket edeceğini, kendi başına gözüm var, kulağım var, yani küresel konumlandırma sistemine mi sahip de işte kendi koordinatını bilsin, ona göre hareket etsin? Hayır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu Allah'ın yaratmasıyla. Sonsuz bilgi sahibi Yüce Rabbimizin, bak nerede nasıl bulunacağını o hücreler bilemez. Allah onlara emrediyor da o şekilde davranıyorlar. Bu Allah'ın nasıl yarattığını biz gözlemliyoruz burada. Evet. O hücrelerin karar vereceği şeyler değil. Allah böyle yaratıyor. Sonsuz bilgi sahibi Yüce Rabbimiz bu şekilde bizi yaratıyor.
Tabii mesela evet. Yani bak burada kaş var. Burada saç var değil mi? Arada bu kadar mesafe var. Bu da tüy hücresi, bu da tüy hücresi. Bu uzuyor. Evet. Durmuyor. Evet. Bu uzamıyor. Yani belli bir uzunluğa. Hatta bir tanesini kopar, yine çıkıyor. Aynı uzunluğa gelip duruyor. Hangi uzunlukta durması gerektiğini biliyor. Şimdi bunun bir bilgisi var. Ama o hücrede bu bilgiyle hareket etmesi gerektiğini biliyor olması lazım. İşte bu Allah'ın aklı yani. O genetik bilgiyi yaratan da Allah. Ona hangi genin açılıp kapayacağını bildiren Allah. Bakın şimdi bu genetik bilgiyle ilgili bir örnek verelim. Burada şimdi genlerin nasıl, hangisinin kullanılıp hangisinin kullanılmayacağına, yani kontrollü kopyalama deniyor buna. Bir genden kopya çıkartılıyor ama bu ihtiyaç olduğu zaman oluyor. Hangi hücrenin neye ihtiyaç duyduğunu belirleyen bir sistem var. Ne zaman duyacağını, onun bir örneğini görelim. Şimdi bakın. Proteinler ne zaman ve nerede ihtiyaç olursa o zaman üretiliyor. Bu mesela sistemlerde öyle. Hangi organı yapacaksa mesela, hangi hormonu yapacaksa. Şimdi bu hormon örneği vereceğiz burada. Hangi genin ne zaman kullanılması gerektiğini belirleyen sistemleri gösteriyor. Bazı proteinler bütün hücrelerde sürekli üretiliyor. Mesela şekeri enerji için kullanan bütün hücrelerde, değil mi? Hepsine ihtiyaç var, kullanılıyor. Dolayısıyla glikoliz denen bu metabolik reaksiyonların enzimleri tüm hücrelerde sürekli üretiliyor. Buna esas ana üretim deniyor. Kopyalama. O genler hep aktif. Bazı proteinler de sadece özel zamanlarda üretiliyor. Mesela gözdeki kristalin denen bir protein var. Sadece göz hücrelerinde üretiliyor. Başka bir hücrede üretilmiyor. Çünkü onu üretecek genler sadece orada açılıp o protein üretiliyor. göğüs hücrelerinde. Başka yerde üretilmiyor. Ya da insülin hormonu mesela sadece pankreas hücrelerinde üretiliyor. Bunun nasıl kontrollü olarak üretildiğini şimdi göreceğiz. Bir örnek olarak yani. Bu bir tanesinin örnek. Bakın ne kadar kompleks sistemler var. Şimdi burada kopyalama faktörleri, transkripsiyon faktörleri denen protein yapısında faktörler var. Hücrelerde bunlar gibi 1000 tanesi bulunuyor. Ve bunlar yani hücrenin sitoplazmasında bulunurken hücrenin çekirdeğine giderek görev yapıyorlar. Hangi genin, hangi proteini ne zaman üreteceğine bunlar yardımcı oluyor, karar veriyor. Onlar olduğu zaman ancak üretiliyor. Bakın şimdi. 1000'in üzerinde böyle transkripsiyon faktörü var. Mesela şimdi bir örnek olarak sinyal insülin. Yani geliyor insülin hormonu. İnsülin bir protein ürettirecek. Yani bir genden. O nasıl olacağını gösteriyor. Bu geliyor alıcısına bağlanıyor. Hücrenin dışı burası. Hücrenin içinde bakın birdenbire bir olaylar başlıyor. Bu dışarıya bağlandığı için alıcısına anahtar kilit gibi. Fosfor eklenmeye başlıyor proteinlere. Fosforilasyon denen bir olay. Önce bir protein aktifleniyor. Zincirleme gidiyor bunlar. O geliyor ikinci bir proteini aktifliyor. Ona protein ekleniyor. İkincisi aktif hale geldi. Bu başka bir proteini aktif hale geçiriyor bu sefer. Ama bunlar sırayla olmak zorunda. Yani biri aktif hale gelmeden diğerini aktif hale geçiremiyor. Bu sefer ona fosfor ekleniyor. O aktif hale geldi. O diğerini. Ve sonuncusu aktif hale geldiği zaman bu çekirdeğe gidiyor. Bakın çekirdeğin içine girecek şimdi. DNA'nın olduğu bölüme. Ki ilgili gene ulaşabilsin. İlgili geni aktif hale getirilmesi gerekiyor. İnsülinin ilgilendiği proteinin üretilmesi için. Bakın geldi. Şimdi diğerlerinde olduğu gibi bu kopyalama işlemini başlatacak olan faktör aktif hale getiriliyor. Bu dışarıdan gelen proteinin bunu aktif hale getirmesiyle. Bu da gidip enhancer region denen, yani bu genin kopyalamayı, protein üretimini başlatacak olan bölgesine yapışıyor. Bakın ne kadar kompleks sistemler. Bu çok yüzeysel bir anlatım zaten buradaki. Devam edelim. Evet, bu faktör bağlandığı zaman işte ve diğer transkripsiyon, yani kopyalamayı başlatacak olan kompleksi oluşturan proteinlerle bağlantıya geçiyor bu. Kaç aşamalı bakın. Dışarıdan başladı olan hücrenin dışından. Evet. İçeriye gelene kadar kaç tane aşama, değil mi? Mükemmel bir sistem işliyor. Onlara bağlandığı zaman işte ondan sonra bu ve o zaman işte kopyalama başlıyor. O protein üretiliyor. Evet. Şimdi bu bize şunu gösteriyor bu örnek. Yani hangi dokuda hangi gene ihtiyaç varsa o gen buna benzer sistemlerle açılıp kapanıyor. Mesela bir açılma sistemini gördük böyle. İhtiyaç var. Ne ihtiyacı var? İnsülin hormonu var. İnsülin hormonunun glikozun hücre içine girişini kolaylaştırmak için bir protein üretilmesi gerekiyor. O hücrenin zarına gelip en sonunda glikozu içeri alacak. İşte o proteinin oluşma safhaları bunlar. Organ farklılaşmasında da böyle oluyor. Belli genler var. Mesela gözü yapacak bir hücre. Ama biraz önce Cihat Hocam söyledi. Gözü nerede, hangi hücrenin yapacağını bilmesi gerekiyor. Onu bildirten bir sistem de var. O da bir muhteşem sistem yani böyle. Buradaki hücre sadece gözle ilgili genleri kullanıyor. O da bu sistemler vesilesiyle aktif hale geçiriliyor onun genleri. Gözle ilgili genleri. Ama sadece gözle ilgili genler. Kulakla ilgili gen de var ama o kulağı yapmıyor. Kulağı öbür hücreler yapıyor.
Bir de bakın arada ne kadar yani lokasyon olarak da milimetrik hassasiyete bu gerçekleşiyor. Burada deri var. Hemen altında göz var. Gözün sklerası var. Beyaz kısmı hemen yanında renkli kısmı var. İris. Yani bu derece hassas bir şekilde Allah'ın yaratması
ama
şey oluyor. Gözler önünde cereyan ediyor maşallah.
Bu büyük insanda Ama evet. Bu milimetrik embriyoda başlıyor bu. Evet. Daha milimetreyken, hücreler yan yana dururken başlıyor bu farklılaşma. Ya tamam, insanda bu burada ama embriyoda öyle değil ki, bunlar yan yana duruyor.
Tabii.
Milimetre boyutunda embriyo. Önce bir milimetre. Ondan önce bir milimetrenin yarısı büyüklüğünde. Öyle büyüklükte yani.
Bir hücre en başında.
Öyle, başları bir hücre.
Evet.
Ya sonra kusursuz böyle. Bir sistem. Sübhanallah. Yani bilim Allah'a tesbih ettirtiyor işte. Allah bize sanatını gösteriyor. Detaya indikçe.
Yaratma sanatını. Tabii.
İhtişam ortaya çıkıyor. Muazzam yani bir yaratılış var maşallah. Muhteşem bir yaratılış var.
Evet, yani bir tane hücreyken hayata başlıyor. Sonra 100 trilyon tane olacağı zamanın planını yapıyor. Ve mesela çok büyük bir bina olarak düşünelim. Temelini yapıyor ilk önce. Kemik sistemi oluşmaya başlıyor değil mi?
Evet.
Yani kemik mesela oluşması gecikse, ilk önce kalp oluşsa, onun üstüne göğüs kafesi mesela sonra gelecek olsa olmaz. Ya o zaman olmaz. İlk önce iskeletin oluşması, daha sonra yumuşak dokuların dış kısmından oluşması gerekir. Buradaki sıralama da çok önemli. Yani canlı ayağa kalktığında bütün sistemlerin, dengeleme sistemlerin, iskelet ve kas sistemlerinin hepsinin hazır olması lazım ki ayağa kalkıp yürüyebilsin. Ha şunu gelişmesini tamamlamamıştı daha, dur şunun gelişmesini bekleyelim gibi bir konu olmaz. Bu da mesela bütün canlının vücut olarak her tarafında bir sistemin sırayla ve intizamla mucizevi şekilde bir hücreden 100 trilyona kadar cereyan ettiğini görüyoruz.
Evet.
Şimdi aynı sistem bir hücrenin içerisinde de var. Bir tane hücrenin içerisinde de var.
Bunu da bakın tıp bilimi kullanıyor şimdi. Kök hücre diye bir çalışma var. Duymuşuzdur.
Evet.
Yani böyle izleyenler de duymuştur. Hangi hücrede hangi gen aktif hale gelirse o organı yapmak üzere farklılaşıyor. İşte bu sistemin nasıl işlediği bulunursa bilim adamları tarafından, ki bunun üzerindeki bütün araştırmalar, o zaman sen aynı kök hücreyi, yani bütün hücrelere farklılaşabilecek, potansiyel olarak farklılaşabilecek o ilk en baştaki halini aldığın zaman sen, onun ilgili genleri aktif hale getirecek sistem bulunup da işletildiği zaman o hücre mesela diş olabilir. Dişi dökülen bir adama sıfırdan bir diş haline gelebilir. Ya da böbrek hastası, böbrek nakline ihtiyaç var. Sıfır böbrek olacak o böyle. Onun ortamı, yani laboratuvar ortamında bu ortam hazırlandığı zaman böbreği oluşturmak üzere farklılaşacak. Bunu vücuduna koyu hastanın, mükemmel bir böbrek haline gelecek onun. Onun için Mehdiyet döneminde bakın bu Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle olacak ve işleyecek bir sistem inşallah. Hadislerde bunu bildiriyor Peygamberimiz. Hastalıklar ortadan kalkacak. Ömürler uzayacak. İnsanlar genç kalmaya başlayacaklar böyle. Düşünsenize. Akciğer yetmezliği var adamda. Görüyoruz yani televizyondan sigara reklamlarında tabii. Çıkıyorlar. Nefes bile alamıyor böyle değil mi? Akciğer iflas etmiş. Bir bakıma birçoğu yani Allah uzun verir, ömür verir tabii. Ölümü bekliyorlar yani o haldeler. E işte bu Hazreti Mehdi döneminde bu kök hücre yeni organların oluşumu kontrollü böyle değil mi? Genetik bilginin kullanılmasıyla inşallah genetik mühendisliği. Her insanın ihtiyacına göre yeni organ olacak. Saçı olmayanın saç olacak mesela. Normal istediği gibi kafasını eker yani böyle 18 yaşındaki hali gibi. Değil mi? Saçı olmayan saçı dökülen çok insan var. Böyle olacak yani inşallah tıp bilimi. Bu da çok yaklaştı, onu gösteriyor Allah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'yi bekletiyor Allah böyle. Evet. Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle bambaşka bir dünya olacak inşallah.
Evet, Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Madyun ve Tabiyyun ilkesini tam susturacak tarzda diyor. Yani materyalizm ve Darwinizm. Tam susturunca inşallah onlar ortadan kalkınca ne oluyor? Bilimin önü açılıyor. Ya bilimsel çalışmalarda mesela izliyorsunuz, yeni bir buluş yapıyor birisi. Mesela hücredeki bir detayı gösteriyor. İşte hücredeki zarının girişindeki bir proteini buluyor. Tamam, güzel bir şey yaptım, tebrik ediyoruz diyorlar. Şimdi bunu evrimle bir açıkla bakalım. Tıkanıyor orada. Artık hayal gücünü nereden kullansa? Acaba Ernest Haeckel'ın çizimlerinden mi başlasa? Oradan Piltdown adamından mı örnek alsa? Bir yerden sallama yapacak ama nereden hayal kuracak? Onun peşinde koşuyor. Bunun için insanlar para ve zaman harcıyor ve bu da zahiren teknolojinin önünü tıkayan bir etmen. İnşallah evrim teorisinin ortadan kalkmasıyla, yanlışını herkesin anlamasıyla zaten önü de açılmış oluyor bilimin. Böyle gereksiz bir detayın üzerinde durmayacağı için insanlar somut bilim üzerinde ilerlediği zaman ahir zamanda Allah'ın izniyle teknolojide geliştirmiş olacak. Şimdi embriyodaki düzenden bahsetti doktor hocam. Ben de bir tane hücrenin içerisindeki düzenden bahsetmek istiyorum. Şimdi onunla ilgili bir videomuz var, onu gösterelim. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir iskelet yapısı görüyoruz. Çeşitli mimariler var. Her mimarinin muhakkak bir iskeleti, o yükünü taşıyan değil mi, yapıları oluyor. Bunun ayrı ayrı hesapları oluyor. Yükün nereden bineceği, nereden geleceği. Bak değil mi, modern bir çalışma var burada. Ama bunun yükü taşıması, o şekli koruması için gereken ağırlık merkezi ve değil mi, yer çekimin hesapları var ona göre. Burada ne görüyoruz? Hücrenin içini görüyoruz. Hücrenin içi sıvı dolu, staplazma denen bir sıvıyla dolu ve karanlık ve işte böyle iskeletler var her yerinde. Hücrenin o oval yapısını, o biraz yuvarlak yapısını sağlayan ve koruyan yapı işte bu iskelet yapısı. Burada proteinleri görüyoruz. Her ne kadar böyle kompleks de görünse bunların hepsi bir düzene sahip. Peki bu iskeleti yapan maddeler ne? Bakın şimdi burada bunların hepsi protein en başta. Hepsinin değişik bir ismi var. Dik uzanan sütun diyelim. Sütunların adı mikrotübül. Bunları aktin filamentinden oluyor, yapılıyor. Çeşitli filamentler var. Ve bu dik sütunları birbirine bağlayan esnek yapıda başka proteinler var. Mesela burada yine basınç altında kaldığı zaman hücrenin iskeletinin arasında gördüğünüz gibi esnekliğini korumasını sağlayan başka proteinler var. Hücrenin dışından ve burada da integrin isimli özel bir proteinin yapıda olduğunu görüyoruz. Bunlar da mikrotübüllere bağlı ve esnekliği sağlıyorlar. Hem denge hem de esnekliği sağlıyorlar. Bunun kimyasal analizi bu şekilde oluyor ve sentezi bu şekilde oluyor. Az önceki Oktar'ın göstermiş olduğu bu protein sentez mekanizmasına regülasyonda benzer bir şekilde oluyor. Şimdi bunun detaylarına girildiğinde bilim adamları şunu düşünüyorlar. Peki sistem çok detaylı, çok düzgün. Hücrenin içi aynen bir sistem gibi. Böyle burada birçok sistem var ama çok detaylı. Bakın şimdi hücrenin zarında yine detayın içine girerek bir proteinin içindeki proteinleri gösteriyor. Ve basınç altında kaldığında hücrenin yapısının bozulmayıp, yani büzüşmüş gibi oluyor, daha sonra tekrar eski haline geliyor. Buradaki etmen ne diye baktıklarında, burada AFAP isimli bir protein var. Bu aktin filamentine bağlı. Bakın görüyorsunuz solda ne oluyor? Basınç geliyor ve esneme oluyor. Solda mikrotübüllerin arasında hafif sıkışıp esneme özelliği gösteren bir protein var. Oradaki sistemin ne olduğunu araştırıyorlar. Yani çünkü yapının bozulmaması lazım. AFAP isimli mikrotübüllere bağlı protein, bu SRC kompleksi diyelim, birçok proteinden oluşan proteine bağlanıp çeşitli bir formasyona yol açıyor orada. Çeşitli bir şekle giriyor. Bu da bir sinyal üretiyor. Ve bu sinyalle bütün hücre koordine bir şekilde, bu hücrenin içi, yani dışından bahsetmiyoruz, hücrenin içi koordine bir şekilde kasılıp bu esnekliği muhafaza edip tekrar eski haline getiriyor. Yani bu bir, bakın burada proteinlerin şematize edilmiş hali. Çeşitli proteinler var. Hangi mikrotübülün? Bunların hepsi birer mikrotübül. Yani hücrenin sütunları, betonları diyebiliriz. Esnediği zaman nereye bağlanacağını, o oraya bağlandığı zaman bununla buraya bağlanacağını ve bağlanmadan sonra tekrar hücre, mesela basınç kalktı, eski haline dönmesi gerekiyor. Bu bir sinyal yayıyor. Hepsi birden bağlarını bırakıyor. Yani şurada şu bağlanma ile tekrar bağını bırakması ayrı bir regülasyonun sonucu. Ayrı bir genin sonucu. Bu şekilde hücre açılır kapanır, esnek bir yapıya sahip olmuş oluyor. Aynen. Aynen değil de, yani daha böyle basitleştirmiş bir halde günümüzdeki inşaat teknolojisinde kullanıldığı gibi.
Maşallah.
Şimdi bu, bakın hücrenin içerisinde bir iskelet olduğunu söylüyoruz. Hücre öyle, eskiden ne diyorlardı Ernst Haeckel'in ilk çıktığı zamanlarda? Su dolu baloncuk diyordu adam. Daha İçi iyi. Su dolu baloncuk. İçinde su var sanki ve yumuşak böyle bir yapı. Ve içi çok detaylı değil gibi. Halbuki daha hücrenin içine ilk girdiğinizde bütün büyük moleküllerin taşınmasında, organellerin hareketinde ve üretilen o proteinlerin transportasyonunda hücrenin içindeki bu iskeletler bir yol gibi kullanılıyor. Ve bu yolda hücrenin içindeki protein veya organel gideceği yere bunlara tutunarak gidiyor. Ya suyun içerisinde, mesela burası su dolu olsa ve her tarafta mikrotübüllere benzer direkler olsa birbirine bağlı, onlar işte nasıl tutunarak ilerleyebilirsiniz? Ama bizim yaptığımız bu benzetmede bizim gözümüz, kulağımız ve irademiz var. Çok rahat bir şekilde gideceğimiz yere ulaşırız. Hücre içinde de Allah zahiren böyle bir sistem yaratmış vaziyette.
Ve proteinler bu yollarda yürüyorlar.
Evet. Ben de onu söyleyecektim. Yürüyen kim diye baktığımızda proteinler, organeller zaten proteinlerin üzerinde yürüyorlar. Buradaki nasıl bir inşaatta proje varsa buradaki projenin sahibi kim? Değil mi? Orada hem de bakın, yani depreme dayanıklı bina yapıyorlar ya. Depreme dayanıklı binada hangi sütunun, hangi temelin ne kadar esneyeceğinin projesi var. Hesabı var. Esneyeceği zaman diyor bina böyle genişleyecek, bu kadar genişleyip sonra tekrar eski haline gelecek diyor. çok bir hesapla. Hücrenin 3 boyutlu yapısı tamamen kasılıp tamamen açılabiliyor. Amaç ne burada? Hiçbir organelin, özellikle DNA'nın zarar görmesini engellemek. Bütün sütunların hepsi çekirdeğin zarar görmesini engelliyor ve hücrenin deformasyon, yani formasyonun bozulmamasına yol açıyor. Bunun planı var. Yani kasılıp gevşemesinin planı var. Her birinin de ayrı ayrı bağlı olduğu küçük protein kompleksleri var. Her protein kompleksi de başka proteinlerden oluşuyor. Bu komplekslerin her biri bağlandığı zaman sinyal yayıyor. Biz bağlandık, basınç var diyor. Diğerler de ona göre hazırlık yapıyor. Basınç kalktığı zaman da evet basınç kalktı diyor. Sinyal yayıyor, tekrar bağlar ayrışıyor.
Yani ve, dinamik bir yapı var böyle. Sürekli yapılıp yıkılan bir yapı aynı zamanda.
Evet ve burada bilim adamları şunu söylüyorlar. Bu kısım bir mystery diyor. Burası hala bir efsanedir diyor. Yani bununla ilgili sağlam ortaya çıkmış, ispatlanmış bir net bilimsel açıklama da yok. Yani bulamıyorlar. O kısım hala araştırılıyor. Bu söylediğim bir araştırma konusu. O kadar mucizevi ve derin bir konu maşallah.
Evet maşallah. İşte yani Darwinizm öyle bir safsata ki yani böyle hiç kimse inanmıyor aslında buna yani böyle o bilim adamları işte Darwinizmi savunan falan. Hepsinin mutlaka bir itirafı var zaten. Ya öyle bir yaşam var ki, alem var ki hücrenin içinde, alemlerin Rabbi olan Allah. Hakikaten yani bir hayat var orada. Hücrenin iskeleti var, yürüyen proteinler var, organeller var, proteinler alınıyor, bir yerden bir yere taşınıyor, görev yerlerine götürülüyor, hormonsa keseleniyor, hücrenin zarına gidip birleşip oradan dışarı atılıyor. Ya muhteşem bir sistem işliyor ve öyle yani yani bir örnek vermek açısından mesela rakam olarak bilim adamları her an diyorlar hücrede 10 milyar tane protein var. Ve dinamik bu. Yani böyle saniyede 2000 protein üretiliyor. Bir kısmı işte başka yere gönderiliyor. İşe yaramayanlar da, zamanı gelmiş olanlar da hemen parçalanıyor, parçalarına ayrılıyor. Her an 10 milyar tane protein.
Evet.
Ve kusursuz bir düzen var. Yani hiçbir karışıklık, böyle bir başıboşluk yok. Maşallah.
Evet maşallah. Allah Kur'an'da bilimi emrediyor. Bizim dinimiz yani bilimi emreden, bilimi kabul etmek bir tarafa emreden bir din inşallah. Çünkü Allah gereği gibi düşünüldüğünde iman edeceğini insanların, imanın derinleşeceğini, kuvvetleneceğini, yani bunun için detaylı bir şekilde düşünmeyi Allah sürekli bize tavsiye ediyor inşallah. Şimdi onunla ilgili birkaç ayet okuyacağım. Mesela Allah neyi düşünmeyi tavsiye ediyor, emrediyor? Göğün,
şeytanlar Allah'a
göğün yaratılışı konusunda bize düşünmeyi emrediyor. Şeytan Allah'a sanırım. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki üzerinden geçerler de ona sırtlarını dönüp giderler. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Allah bakın diyor. Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Bak, bakmıyor musunuz diyor. Allah bakın diyor. Göğe nasıl muntazam, nasıl bina edilmiş vaziyette, nasıl bir bina yapılırken illaki onun detaylarının hepsinin düşünüldüğü bir proje gereksinimi duyulur. Ve o proje eğer hatalıysa çöker. Ayakta durması için mükemmel, hatasız olması lazım. Aynı o şekilde baktığımız zaman göğe, gökyüzüne, uzaylara hepsinin de muntazam bir şekilde hatasız ayakta durduğunu, milyarlarca yıldır yörüngelerinde dönen tam uyumlu sistemlerin çalıştığını görüyoruz. Allah işte Kur'an'da ona dikkat çekiyor.
Nasıl bakılıyor? Teleskopla, bilimsel metotlarla evet. Bakılıyor. Yani. Ama Allah bakın göğe bakmıyorlar mı? Bakmayı emrediyor. Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Yani Allah'ın nasıl yarattığını görmemiz için Allah bakmamızı emrediyor. Bilimle inşallah. Astronomi fizikle, yani bu teleskopla oluyor. Astronomi bilimiyle oluyor inşallah.
Evet. Ve içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Yani bu ne demek? İçten Allah'a yönelen her kul için. Yani samimi olan, böyle heckle çizimleri, illüstrasyonlar, hayal peşinde koşmayan, samimi, akılcı bakan olaylara insan için hikmetle bakan bir içgöz. Yani o detaylardaki hikmeti anlayıp, ne demek hikmet? Allah'ın yarattığını, Allah'ın yaratışının detaylarını kavrayan bir içgöz ve bir zikirdir bu diyor. Yani bilimle, ilimle dünyanın, kainatın yaratışını incelemek inşallah Allah'ın hikmetle bakan bir içgöz. Yani imanını, içerideki imanını hikmetle dolduran vesileler oluyor inşallah. Başka bir ayette onlar göklerin ve yerin bağımlı olduğu egemenliğe ve sünnete, Allah'ın yarattığı şeylere ve ihtimal verip ecellerinin pek yaklaştığına bakmıyorlar mı? Bundan sonra onlar artık hangi söze inanacaklar? İnşallah. Zaten ecellerinin pek yaklaştığına diyor Allah ayette. Zaten bu ahir zamanda kıyamet pek yakın. Kıyamet nasıl kopacak? Bütün bu uzaydaki, değil mi? Göklerdeki düzen bozulacak.
Her şey.
Evet. Evet doktor hocam.
Bu ayette bakın önemli Allah işaret ediyor inşallah. Söylüyor Allah. Şeytanın Allah'a sınırım. Göklerin ve yerin bağımlı olduğu egemenlik ve sünnet. İşte bilimsel kanunları Allah. Yani burada bir düzen var. Ama onların bağımlı olduğu egemenlik ve sünnet. Allah'ın gücüyle yani inşallah ayakta duruyorlar. Kanunlar. Ve bir düzen içinde. Mesela değil mi? Newton'un yer çekimi kanunu var. Genel yer çekimi kanunu. Kanun bu çünkü evrenin neresine gitseniz aynı yer çekimiyle karşılaşıyorsunuz. Kütleleri doğru orantılı olarak. Ama işte bu Allah bildiriyor bunu. Yerin bağımlı olduğu egemenlik ve sünnet. Allah onu öyle yarattığı için öyle oluyor. Yani o atomun kendisinden kaynaklanan bir özellik değil. Veya ne var mesela? Termodinamik kanunları var. Değil mi? Evrende. Her yerinde evrenin aynı. Neden? Allah bir düzen içinde yarattığı için.
Burada onların yasayı, burada yasanın kim tarafından keşfedildiği değil, yasanın kim tarafından konduğunu söylemek gerekiyor. Zikretmek gerekiyor.
Evet, inşallah.
Yani. Yani kendi kendine mi konmuş bu yasa? Değil mi? Normal hani bir yasa olur, bir söylenmiş olan bir söz olur. Bunun kimi söylendiği araştırılır ilk olarak. Bizim de bunu zaten araştırmamız gerekiyor. Bu yasa kim tarafından konmuş? Her yerde hakim olan, şeye de Mars'a da gitseniz, şeye de gitseniz, kütleyle bağlantılı olarak Mars'ta da yine bir yer çekimi var. Dünyada da yine aynı şekilde. Değil mi? Yani bunu kim koymuş? Yüce Rabbimiz her şeye hakim olan, işte genetik kanunlarını kim koymuş? Kimi keşfettiği değil, kimi koyduğu önemli olan.
Ayrıca keşfettiren de Allah. Önce hocamız onu anlatmıştı. Allah böyle kanunları altın gibi oraya duruyor. Zaman gelene kadar gizliyor onları. Sonra bir gün birine ilham ediyor. Ona onu bulduruyor. Öbürüne onu bulduruyor. Değil mi? Keşfettiriyor yani. Allah'ın ilhamıyla keşfediyorlar onlar. Onlar da demişti böyle peşte balı giyip hamamdan dışarı fırlıyor. Evreka evreka diyor yani böyle. Bilim adamının görevi yani Allah onu görevlendiriyor. Ona ilham ettiği için Allah. Einstein'e, evet. Einstein'ın özelliğinden kaynaklanan bir şey değil. Allah ilham ediyor. O da genel görecelik kanunu keşfediyor mesela. Newton'a yer çekimini ilham ediyor. Onu keşfettiriyor Allah. Bunun gibi bilimi yaratan Allah. Onu ilhamla keşfettiren de Allah. Mesela bunu nereden biliyoruz? Kur'an mucizeleri var. Ya Big Bang var Kur'an'da. Big Bang 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiş. Evrenin genişlediğini bildiriyor Allah. Kime keşfettiriyor Allah bunu? Edwin Hubble diye bir adam yaratıyor Allah Amerika'da. Teleskopunu yaratıyor Allah onun. O da bakıyor. Yıldızların ışığının tayfı kırmızıya doğru kayıyor. Demek ki diyor gök cisimleri bizden uzaklaşıyor. Demek ki evren genişliyor diyor. Ama Allah bunu Kur'an'da 1400 sene önce bildirmiş. Neden? Evreni genişleten Allah, onu Edwin Hubble yaratıp ona ilham ederek keşfettiren Allah. Çok açık inşallah.
Hatta Allah Kur'an'da bildirdiği ayetler 1400 sene önce. Mesela protonun keşfini Allah bildiriyor bize. Protonunla işaret eden ayette protondaki harfler var. Protonu kim buldu diye baktığımızda bir bilim adamı buluyor. Adı ne? Proton. Allah'ın bilim adamını vesile kıldı. Yani bilim adamını da yaratanın Allah oldu. Bu da çok açık. Hatta birçok element var. Periyodik cetvelde geçen. Özellikle Hadid suresinde yani demir ayetin ismini olduğu surede birçok elemente işaret ediyor Allah. Her elementin atom numarasını söylüyor. İsminin sembolüne göre o sembolün ne zaman bulunduğuna bakıyorsunuz? Bu yüzyılda bulundu. Oradaki isimler 1400 yıl önce Kur'an'da geçmişti.
Bir tane Kur'an müzesi göstereyim. Bak evet. Şimdi bu konuyla ilgili biri alırsak DNA var şimdi. DNA'yı 1950 yıllarda Watson ve Crick keşfetti diyorlar değil mi? Watson ve Crick DNA adını veriyor değil mi? DNA'yı evet. Keşfedip ama DNA orada milyarlarca yıldır var. Milyarlarca yıl önce yaratılmış. İnsanlar zannediyor ki Watson ve Crick ona DNA adını verdi değil mi? Şimdi bakın Kur'an'da Allah 1400 sene önce Kur'an'da bildiriyor. Bakın DNA, deoksiribonükleik asit terimi, 1950 yıllarda verilen bu isim, canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesidir. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Değil mi? 1865 yılında da Mendel ilk defa bunu ortaya koyuyor genetik bilimi başlangıcı. bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. Bakın çok manidar. 18. surenin 65. ayeti, yani 1865 genetiğin başlangıcı. DNA harflerinin Arapça dal, nun, elif Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülür. Çok manidar. Yani DNA harfleri en fazla 18-65'te geçiyor. Bu, özür dilerim.
18. surenin 65. ayeti. Evet. 18-65-1865.
Genetiğin başlangıcı ve geçen harflerde bakın DNA harfleri geçiyor. Şimdi bakın tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ard arda ve çok sayıda geçmez.
DNA.
Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18-65'tir. Genetik biliminin başlangıcı da 1865'tir. Ayette 3 defa tekrar vardır. Şimdi bakın devam ediyor. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da Ranun Elif, RNA biliyorsunuz DNA'nın kopyası, 7 defa tekrarlanır. O 7 geçiyor DNA, RNA da 7 defa. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapı oluşturan diğer bir moleküldür. Şimdi evet, tekrar
aynı
düşünelim.
Aynı sayıda geçiyor onları da. Çok
yani harika. Genetiği Allah, genetik biliminin başlayacağını 1865'i 1400 yıl önce bildiriyor Kur'an'da. DNA ismi konuyor 1950'li yıllarda keşfeden bilim adamları. Allah bunu 1400 sene önce bize DNA'nın varlığını bildiriyor. O zaman DNA'yı yaratan, genetik bilimini yaratan, onu Mendel'e bulduran, Mendel'e başlatan, Francis Watson ve Crick'e DNA'yı bulduran Allah değil mi? Allah inşallah.
Tabii.
Bilim işte Allah'ın bir eseri. Biz Allah'ın yarattıklarına bakarak, eserine bakarak onun sanatçısını, onun yaratıcısını tespit ediyoruz. Bilimin amacı budur. Yoksa bilimin amacı böyle 19. yüzyıldan kalma köhne materyalist açıklamalar getirmek değildir böyle.
Değil bilim diyelim tespiti yapar. Yani tespit yapar. Orada yapılan tespitte her yere hakim yegane tek bir gücün olduğu gerçeği. Ve bu güç sonsuz bilgi sahibi. Rabbimiz Allah inşallah. Bunu tespitini yapıyor. Allah'ı zikredelim. Allah'ın sonsuz yaratmak sanatını detaylarıyla bilelim. Ve Allah'ın gücünün gerektiği gibi takdir edelim diye. İnşallah. Ne kadar derinleşirsek bilimde, ne kadar detaylı bilirsek Allah'ın nasıl yarattığını, Allah'a o derece daha çok yakınlaşmış, Allah'a daha yakından tanımış sonsuz gücünü ve bilgisini ve Allah'la o derece daha yakınlaşmış oluyor. Bilim adamın şeyi zaten bu. Bilimin amacı bu. Bilimin yaptığı tespitin sonucu da bu. İnşallah.
İnşallah. Evet. Bugün çok önemli bir dönemde yaşadığımız da başlamıştık inşallah. Hazreti Mehdi'nin gelişi çok büyük bir müjde. Ama bu da tabii Hazreti Mehdi'ye olan sevgimizi arttırıyor bizim. Hazreti Mehdi'nin hayatı zorluklarla dolu. Bütün peygamberlerin bir özeti gibidir diyor peygamberimiz. Mesela hapse konması, iftiralar atılması hakkında değil mi? Tutuklanması, hadislerde bildirilen özellikleri var.
Tabii mücadelesi var.
Bununla ilgili hadislerden isterseniz okuyalım. Bir kere hocamız şunu demişti, yani bir şey ne kadar zorlu o kadar makbul. Hazreti Mehdi'nin hayatının da zorluklarla ve çilelerle dolu olması çok sevgimizi arttırıyor. Hı hı. Çünkü Allah dileseydi çok rahat da olabilirdi. Değil mi? İnsanlar çok rahat imana gelirler. Hiçbir zorluk olmaz. Kimse iftira atmaz. Mesela Hazreti Mehdi'nin talebelerinin sayısı o 313 olarak bildiriliyor. Koskoca dünya var. Milyarlarca. Bugünümüzde 7 milyarlık dünyada 313 kişi iman ediyor. Allah dileseydi milyonlar olurdu. Yani bugün bakıyoruz çok sayıda cemaat var. Milyonlarca üyesi var. Yüz binlerce üyesi var. On binlerce üyesi var. Ama Hazreti Mehdi'nin 313 kalıyor. İşte bundan dolayı yani iftiralar atılıyor. Hakkında söylentiler var. Mesela dinimizi ortadan kaldırıyor diyorlar ve dönemin yobazları, peygamberimiz bildiriyor bunu, Kur'an'la ortaya çıkıyorlar. Yani Kur'an'la iddiaları. Bak Kur'an'a aykırı hareket ediyor diyorlar. Halbuki Kur'an'a tam uygun hareket ediyor Hazreti Mehdi. Fakat bunlar yobaz ve sahtekar olduğu için onların o batıl inanışlarını, hurafelerine karşı hareket ettiğinden dolayı bizim dinimizi izale eder, mahveder diyorlar. Yani böyle dinimizi ortadan kaldır. Evet doğru. Senin yobazlık sistemini hurafeler ortadan kaldırıyor. Nitekim bütün hurafeleri ortadan kaldırıp aslı saadet dönemine döndürüyor inşallah Kur'an'ı. Peygamberimizin sünnetiyle inşallah tam peygamberimiz döneminde yaşandığı haline getiriyor. Tabii bunun için de hücum ediyorlar, mücadele ediyorlar ama eze eze söke söke Allah galip getiriyor inşallah.
İnşallah.
Mesela Hazreti Yusuf'a benzetiyor peygamberimiz. Diyor ki bakın, sallallahu aleyhi ve sellem hapse konulması ve saklanması ile ilgili. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum. Bu gaybetin, Mehdi'nin gaybetinin sahibinde 4 peygamberin sünneti vardır. Yani gözden uzak olmasında. Dedim ki Hazreti Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Demek ki Hazreti Mehdi haksız yere hapse konulacak. Hazreti Yusuf'ta olduğu gibi. O da haksız bir iftirayla 7 yıl hapiste kalıyor. Bir kadın iftira atıyor. İftira olduğunu biliyorlar. Delilleri görüyorlar. Delilleri görmelerinin ardından diyor Allah, bir süre hapse kalması fikri ağır bastı diyor. Ona rağmen hapse koyuyorlar.
Gaybeti var. Yani insanların gözü önünden ırak kalması, uzak kalması da var. Hapisle beraber, zindanla beraber. Böylesine detaylar verilmiş Peygamber Efendimiz. 1400 yıl önce bize aynı şekilde vermiş maşallah.
Evet, mesela Hazreti Musa'ya olan benzerliğini şöyle anlatıyor Peygamber Efendimiz. Diğer peygamberlere de benzerliğini bakın diyor ki, İmam Zeynul Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim Kaim'imiz, yani Mehdi, Mehdi'nin isimlerinden biri de Kaim'dir inşallah. Mehdi ile Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed sallallahu aleyhi ve alih peygamberlerin her biriyle bir benzerliği vardır. Bütün bu peygamberlere benzerliği vardır diyor Peygamberimiz. Nuh ile uzun ömürlü olmasını, Hazreti Mehdi'nin uzun ömürlü olacağını anlıyoruz. Nitekim hadislerden de çıkarttığımız inşallah uzun ömürlü olacağı bildiriliyor. İbrahim ile doğumunun gizli olması, doğumunun evde olmasını, evde olacağını anlıyoruz. Çünkü hastanede olan günümüzde ya hastanede olur ya evde olur. Evet. Hastanede olduğunda herkes bilir, kayda geçiyor. Doktorlar var, hemşireler var, resmi kayıt tutuluyor. Ama öyle demiyor Peygamberimiz. Ne diyor? Gözden uzak olacak diyor, gizli olacak diyor. Demek ki evde olacak doğumu. Halktan uzak durmasında Musa ile korku hali Mehdi'ye yönelik. Musa ile korku hali. Hazreti Musa döneminde de Hazreti Musa bir süre saklanıyor, gizleniyor. Mehdi'ye yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla bir süre gözden uzak olacağını anlıyoruz. Ve gaybette yaşamasında, sürekli gizlenerek yaşamasında. İsa ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesi. Yani bir kısım insanlar işte Mehdi gelecek, bir kısmında gelmeyecek demesinde ihtilaf oluyor. Hakikaten günümüzde var aynı ile, yani bugün gelecek diyenler var, gelmeyecek diyenler var. Tam o da Mehdi'nin çıkış alameti. Çünkü o da bir hadis. Peygamberimiz diyor ki insanların Mehdi filan yokmuş dediği bir dönemde Mehdi çıkacak diyor. Tarihe bakıyoruz, 1400 senedir ilk defa Mehdi çıkmayacak bu kadar çok söyleniyor. Demek ki Mehdi çıktı inşallah. O hadis çünkü çıkışın alameti. Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada çıkacak diyor. Demek ki Hazreti Mehdi çıktı, hayatta yaşıyor inşallah.
Hazreti Mehdi'nin sırtının ve karnının dövülerek genişletilmesi konusu geçiyor hadis-i şeriflerden birinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Mümin şahıs Hazreti Mehdi aleyhisselam Deccal'i görünce, ey insanlar, Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir ve o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından onu alın da yaralayın der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer Deccal onu iki eli ve iki ayağı ile yakalar da fırlatır atar. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. Burada aslında yani eziyet gördükçe kuvvetinin daha çok artacağı, etkisinin daha çok artacağı, insanların onu daha iyi tanıyacağı, yani ne yapılırsa yapılsın Mehdiyet'in daha da genişleyip yayılacağı burada anlatılıyor. Evet. Kastediliyor inşallah.
Metafizik bir şey.
Evet.
Yani Hazreti Mehdi'nin üstüne gidecekler Deccaliyet. Evet. İftira atacaklar. Onu işte tutuklamaya çalışacaklar, tutuklayacaklar, hapse koyacaklar. Hep büyüyerek çıkacak. Evet. Çünkü İnşallah. Allah galip getiriyor. Galip gelen Allah'tır. Andolsun diyor Allah. Ben galip geleceğim elçilerimle diyor. Bitti.
İnşallah. İnşallah. İnşallah.
Yani Hazreti Mehdi'ye ne yaparlarsa büyüyor Hazreti Mehdi inşallah. Ünü, şanı, etkisi artıyor inşallah. Evet.
Hazreti Mehdi'nin cemaati de inşallah küçük, az sayıda olacak. Ama o da Hazreti Mehdi'nin cemaatinin etkisi de çok büyük olacak. Nereden anlıyoruz? 7 milyar şu an dünyada yaklaşık insan yaşıyor. İslamiyet'in tümünün hakim olacağını inşallah biliyoruz. Bunun için çalışan Hazreti Mehdi ve onun cemaati kaç kişi olduğuna dair bakın hadislerde şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sayıları Bedir ashabı, yani 313 kişi kadardır. Evvelkiler onları geçemediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır, diye buyuruyor. Ama hadiste geçen evvelkiler onlara geçemediği gibi, yani onun öncesinde yaşamış olan Müslümanlar onlara yetişemediği gibi, onlardan sonrakiler de onlara yetişemeyeceğini bildiriyor. Bu 313 kişi, dünyada şu an yaşayan 7 milyar kişiye karşı, karşı demeyeyim de onların bulunduğu ortamda, 300 kişilik, 313 kişilik bu grup tüm İslamiyet'in hakim olmasına inşallah çaba sarf ediyor. Allah da onlara zafer verecek ve bu çabalarının karşısında İslamiyet'i dünyaya hakim edecek inşallah. Başka bir hadis daha var, onu da okuyayım. Hı hı. Bedir Savaşı'ndaki askerler gibi 313 kişinin kumandasını elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. Çünkü bu 313 kişi gece abid, çok ibadet eden kimse yani, gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar, diye buyuruyor inşallah Peygamber Efendimiz.
İnşallah. Evet, bir peygambere daha benzerliğini bildiriyor Peygamberimiz. Hazreti Eyüp inşallah. Hazreti Eyüp ile beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde inşallah. Hazreti Mehdi'ye de birçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi. Ancak aynı Hazreti Eyüp gibi Allah'ın rahmetinden rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla inşallah Hazreti Eyüp'e de benzerliği olacağını. Ayrıca Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ile de kılıçla kıyam etmesinde, Peygamberimizin kutsal emanetler olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının Mehdi'nin yanında olmasıyla benzerliği vardır. Onunla çıkacak diyor Peygamberimiz inşallah. Peygamberimizin hırkası, kılıncı ve sancağı evelallah yer yerinden oynayacak demişti hocamız böyle inşallah. Bayılanlar olacaklar böyle inşallah sevinçten.
Evet. Çıktığı zaman inşallah biat etme sırasında. Evet.
Bütün dünya çok sevecek. Ama ilk dönem zorluk dönemi. 30-40 yıllık bir dönem. Mücadele dönemi. Orada iftiralar atılıyor, tutuklanıyor. Her türlü peygamberin, yani Allah'ın sünneti, deli de denmesi değil mi? İnşallah büyücü diyorlar, cinlenmiş diyorlar. Ama sonunda bütün dünyanın sevgilisi ve en sevdiği insan oluyor inşallah. Çünkü herkesin malını ve canını tam teslim edeceği, o kadar güvenilir ve adaletli ki böyle inşallah herkes rahat edecek. Yani düşünsenize, herkesin korunup korunacağı bir sistem ve o sistemin başında biri var. Ve bütün insanlar da sevgiyle onu, yani manevi lider olarak kabul etmişler. Ve hiç kimse bir yamukluk yapmıyor. Ve yapamıyor da, aklından da geçiremiyor yani. Tam özgürlük var, tam demokrasi var, tam fikir özgürlüğü var. İsteyen istediğini söylüyor, konuşuyor. Başkalarını tabii hakkına tecavüz etmeden. Herkese korunup kullanıyor. Ne kadar güzel, evet, bir sistem bu.
Bütün insanların kurtulacağı.
Tam özgürlük, evet.
Böyle bir ortamı inşallah Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da ona vezir kılarak vesile kılacak her ikisini.
İnşallah. Yani muhteşemmiş. Hazreti İsa bir peygamber geliyor yani 2000 sene öncesinden. Peygamber olarak gelmiyor. Kur'an'a tabi oluyor ama 2000 sene öncesinden bir peygamber gönderiyor Allah inşallah. İnşallah. Ya bunlar daha önemli ne olabilir
diye,
yani?
Vezir olsun diye.
Evet.
Vezir olsun diye elhamdülillah.
Elhamdülillah. Evet. İnşallah onu
Hazreti
göreceğiz.
Hazreti İsa'nın duasına icabet eden.
Göreceğiz inşallah.
İnşallah. Hazreti İsa'nın bu konuda duası olduğu için ona icabeten inşallah gönderiyor.
Elhamdülillah maşallah. Yani
bu devirde inşallah yaşamayı istediği için, bu devirde Hazreti Mehdi'yi görmek ve ona yardımcı olmayı dilediği için duasına icabet olarak Hazreti İsa'yı gönderiyor inşallah.
İnşallah. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Saat 22'de inşallah Sayın Hocamız Adnan Oktar A9 TV ve Harun Yanyar TV'de canlı yayında olacak. Hayırlı günler dileriz.